2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kirazoğlu.
2x1 alıştığınız stüdyoda tekrar sizlerle beraber. Enis Bey rahat etsin diye en iyi marangozları seçtik, bulduk, ofisimize getirdik ve koltuğu tamir ettirdik.
Teşekkür ederim, sağ olun efendim, ne demek ya.
Ya orada şöyle bir şanssızlık da oldu. Aslında tabii bizim için de aynı zamanda bir şans, konuğumuzu ters bir yerde oturtmadık ama senden hemen sonra Millenium.com geldi o çekimden sonra. Ona koltuklar yetişmişti abi.
Yani evet, genelde böyle oluyor nedense yani.
Senin normal yeşil perde, o da böyle creepy bir yeşil perde. Sağdan soldan yansıması evet. Var, görünüyor falan.
Bir daha yeşil perde kullanmayız zaten.
Yok, kullanmayız ya. Zaten bu stüdyo bence oldukça hoş, sıcak bir ortam sunuyor bize ya.
Evet. Öyle diyorsun, öyledir.
Başlıktaki haberle başlayalım. Türkiye konsol pazarında sular durulmuyor.
Tam bir gerçekten çok magazinsel gelmişsin.
Değil mi? Güzel oldu.
Hazırlanmışsın.
Sony'ye şok dava. Şimdi forumumuzdaki kullanıcıların birlikteliği vardı, biliyorsunuz. Sony'in Allah belasını versin tarzında bir birliktelik kurdular ve dediler ki Avrupa'daki fiyatlara bakıyoruz, Türkiye'deki fiyatlara bakıyoruz. Burada bir terslik var.
Evet.
Yani biri bizi çok seviyor dediler yani fiyat olarak. Çünkü gerçekten Avrupa'daki fiyat, Türkiye arasındaki fiyatta 100 lira falan fark var. Türkiye'de daha pahalı oyun. Yani biz Türkiye olarak evet Avrupa'dan birçok konuda daha iyiyiz ama oyun fiyatını 100 lira fazla verecek kadar da değil yani o. Yani şimdi böyle bir durum olunca da bir sürü şikayet ettiler. Türkiye Ticaret Bakanlığı'na olabildiğince fazla dilekçe verdiler. Ve Türkiye Ticaret Bakanlığı dedi ki Allah Allah, burada bir durum var herhalde dedi. Sony PlayStation Türkiye ekibine demiş ki bize bir savunma verin. Hani nedir bu durum? Bir izah edin. Daha doğrusu bu durum nedir diye onlara sormuşlar. Çünkü evet. Şimdi bu işler öyle hemen siz şikayet edince olmuyor. Bir de karşı tarafa soruyorlar. Ya böyle bir şikayet var. Durum nedir? Bir izah edin. Ha, bakıyor, eğer cevap tatmin edici olmazsa orada bir ekstra araştırma süreci başlayabiliyor. Şimdi evet. Burada tabii ki şöyle bir tezat var. Şimdi bizim forumlarımızdaki insanlar dijital oyunların fiyatlarından oldukça şikayetçiler. İlk olarak bunu söyleyelim. Kutulu oyunlarda böyle bir fiyat farkı şu anda benim gördüğüm kadarıyla yok. Dijital oyunların fiyatlarından oldukça fazla şikayetçiler de örnek verdiklerinde genelde bunu veriyorlardı yanlış bilmiyorsam. Ve şöyle bir durum söz konusu. Dijital oyunlar Sony PlayStation Türkiye ile alakalı değil. Sorumluluk alanında değil. Yani araştırma yapılacaksa bile İngiltere araştırması lazım Türkiye Ticaret Bakanlığı'nın. Onda da böyle bir yetkisi yok.
Ya ama Ticaret Bakanlığı tabii orada muhatap olarak sonuçta senin Türkiye şubeni alıyorsa hesabı da ondan sorabilir yani. O herhalde Ticaret Bakanlığı'nın o konuda...
Şimdi Sony PlayStation
sonuçta
Türkiye diyecek
İngiltere'ye de sorabilir. İngiltere'ye de bir yaptırma olabilir çünkü Türkiye'de faaliyet gösteriyorsun. Yani Türkiye'de satıyorsun sen bunu sonuçta.
Ama vergilendirmesini biliyorsun. KDV'si artık Türk kullanıcıdan kesiliyor oraya para giderken. Yani orada Türkiye'de faaliyet gösterse de... Karışık. Mesela App Store, Google reklamları için falan da böyle arkadaşlar. Google Play'den bir şey alacaksınız diyelim. Siz farkında değilsiniz, KDV'si kesiliyor ama... Sen ödüyorsun.
Sen ödüyorsun galiba.
Yani karşı taraf hiçbir şey ödemiyor o konuda. Aynı şekilde tüm dijital oyun piyasasında olduğu gibi Sony PlayStation ekibinin de dijital tarafında böyle. İngiltere'ye bağlı. Bunu da şunun için yapmış olabilirler gerçekten. Firmalara, global firmalara baktığımızda çoğunun dijital birimleri genelde faaliyet gösterdikleri ülkede değil. Gidiyorlar Avrupa'da ya da işte dünya genelinde vergisinin en düşük olduğu, dijital ürünlere en az verginin uygulandığı bir yere merkezi kuruyorlar. Oradan faturalandırmayı dünya çapında yapıyorlar. Zaten Trump'ın da en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Diyor ki evet trilyonluk firmalara sahibiz ama paraları burada değil. Hani
kimse burada işlem evet, yapmıyor kardeşim.
Hisse senedi değerim bir trilyon evet.
Ben Apple'ım, daha buradan fatura kestirmiyorum.
Öyle bir durum söz konusu o tarafta da. Yani Amerika içinde genelde böyle bir sıkıntı var. Büyük dijital firmalara baktığınızda orada Google'a falan paralarının nakit kısmını Amerika'da tutmuyorlar.
Hep efendim Maltalar'da falan böyle bir görüyorsunuz.
Öyle bir durum söz konusu. Şimdi bu tarafta buna karşı dünyada zaten böyle bir gıcık kapmışlık var. Nasıl yapılır bilmiyorum ama ticaret anlaşmaları var. Yani onu da yapabilmesi lazım adamın.
Ya bu işin sonu ne olur bilmiyorum ama oyun fiyatlarında şöyle bir şey var, onu da söylemek lazım. Daha önce söyledim ama oyun fiyatları bir anda inip bir anda çıkan şeyler olmuyorlar.
Evet.
Mantığı neden bilmiyorum. İnanın ekonomik kısmını bilmiyorum. Çünkü dolar yükseldiği zaman da hemen çıkmadı. Hatta çıkacak alın falan diye haber yapıyorduk. Böyle yani, bakın çıkacak geliyor falan diye. Çünkü yani atıyorum herkes saldırmaya başladı Türkiye piyasalarında. Çok ucuz şu an falan diye böyle muhabbetler dönüyordu o zaman dolar euro fırladığı için. Ama düştüğü zaman da hemen düşmüyor. Fakat şöyle bir şey var. güzel haber gibi geldi sanki bana bu. Siz de şu an PlayStation sahibisiniz, bakabilirsiniz. Bazı oyunlar yeni çıkan, Fallout 76 da bunun içinde. 360 liradan çıkmış mesela Fallout 76. Uygun fiyattan çıkmaya başladılar.
Biraz uygun dediğimiz fiyat 360 lira oldu.
Yani evet. maalesef. Ne yapacağız yani?
Ama tabii burada şunu bir da sorgulamak lazım arkadaşlar. Dolar ve euronun kuruna da bakıp hani.
Bir de şeyi de söyleyeyim. Ya burada şimdi amacımız bizim şey değil. Hani oyun almak nihayetinde.
Tabii
ya.
Canım o yüzden... yani. Burada ben Sony'nin tarafına dedim. Sadece ben durumu açıklıyorum.
Aa, yok şu yüzden söylüyorum onu. God of War'la Spider-Man de şu an Black Friday sebebiyle bayağı indirime girmiş. 170 ile 130 lira civarı bir
çok
fiyatı olması lazım
bu
şeyde. Eğer hani bu fiyatlar eğer düşmeyecek gibiyse şu anlar tam fırsatları. Onu söyleyeyim bir şey almak istiyorsanız eğer bu dönem içerisinde. Ama ben bu Fallout 76'lara bakınca 470 lira ütopik bir para. Yani,
evet.
Yani 470 lira olamaz ya. 500 lira nedir abi?
Gerçekten çok
ya,
uçuk.
Geçen de aynı örneği verdim. Birine oyun borç versen, hani oyun ödünç versen 500 lira borç vermiş gibi hissedersin yani geri alamazsın oyunu. Yani inanılmaz bir fiyat var gerçekten.
Bir de öyle ha. Adam düşünsene kaybettin falan diyor ya da üstüne yatıyor oyunun.
Yani
500
işte,
lira yani.
Bayağı gömmüş oluyor. Geçmiş olsun dersin gidersin.
Ya da sana geç verse değeri düşse sonra da satarken. Bu arada ikinci el oyun kısmında var ya. Mesela şimdi sen God of War'ı almıştın tamam mı? İkinci el satarım diye. Black Friday 130 lira oyun. Ne yapıyorsun abi o zaman?
Kutulularda ama genelde çok dijital şey olmuyor. Kutulama, ben satmış olurdum zaten herhalde God of War'u yani.
Herhalde ama...
Ama satmasam bile o dönem satmazdım. 2 ay sonra satardım yani.
Dijitalde çünkü... de çoğalınca oyun şey olmuyor mu? Yine oynayan oluyor yani.
Ya tabii oluyor. Ya 2 ay sonra falan mesela indirime giriyor oyun. Adam o dönem almamış. Sonra baktığı zaman gene piyasada yükselmiş oluyor tüm fiyatlar. Piyasada yükseldiği zaman gene satabiliyorsun.
God of War herhalde PlayStation ekibinin yaptığı... En fazla indirime giren böyle şey oldu.
Çıktıktan sonra
tepe oyunlardan biri.
Çok hızlı indirime. Evet beklenmeyecek kadar hızlı
evet,
indirime girdi.
Çok hızlı girdi ve en tepe oyunlarından biri yani. Bugün tabii konsol bu olan adamın oynamak diye. İsteyeceği oyunlardan biri. Spider-Man de keza öyle.
Evet.
Çok hızlı indirime girdiler. Bu da kötü değil bence güzel.
Girsin abi. Ya zaten burada olay şu artık yerel kampanyalar mı olur, globalde bir şeyler mi olur bilmiyorum da madem eğer biz hani fiyatlarla ilgili bir şey yapılamıyor Türkiye tarafındaysa bol bol indirimlerle o zaman en azından kullanıcıların gönlünü almak, kullanıcılara fırsat çıkarabilmek gerekiyor.
Arada fırsat vermek lazım gerçekten de oyun fiyatları normal alınabilecek tarzda
ama
değil.
Ama ben söyleyeyim bunun sonucunda çok böyle ütopik bir şey çıkacağını zannetmiyorum.
Abi zaten Ticaret Bakanlığı'nın sonu Eurasya'ya sorduğu bilgiler şu. Fiyat artışlarının nedeni. Euro'ya endeksli ürünlerin diğer Avrupa ülkelerinde hangi fiyatla satıldığı ve bu fiyatlar ile maliyet unsurlarının Türkiye piyasalarıyla paralellik gösterip göstermediğine dair detaylı bilgi. Döviz endeksli fiyat politikanızın çerçevesinde ürünlerin fiyatlarını arttırırken döviz düştükten sonra fiyatlar neden indirilmediği hakkında bilgi. Bu maddelere ek olarak 7 madde daha mali politikalarla ilgili bilgi istenmiş denmiş. E zaten bunların hepsinin bilgisi var ki adamlarda. Açıklaması var yani. Ama tabii Ticaret Bakanlığı ne kadar mantıklı bulacak o önemli.
Tabii şunu söyleyebilir sonuçta Ticaret Bakanlığı da yapan arkadaş. Siz hani yükseltirken yükselttiniz. Şimdi düştü. %20-25'e yakın döviz değer kaybetti bizim paramıza karşı. E peki neden şimdi düşmüyor diye sorabilir. E belki İngiltere diyecek ki biz zaten düşürecektik Aralık'ta. Ama işte oyunlarda şu... Ben mesela şeyi bilmiyorum. Yazılım olayı olduğu için bu neden fiyat... Bir anda yükselmiyor veya bir anda düşürülemiyor. Çünkü mesela elektronik ürünlerde öyle değil. Direkt dolara endeksli elektronik
dolar
ürünler.
Endeksli, evet.
Yani dolar yüksel bir kuruş artsa onu görüyorsun yansımasını ama yazılımlarda bunun sebebi ne bilmiyorum. Sony'nin kendi oyunlarında da bu var. Üçüncü parti oyunlarda da bu var. Yani tüm oyunlarda var bu. Bunun sebeplerini belki hani anlamış olur. Zaten insanların en büyük bence buradaki çilesi şu. Bilmiyorlar. Yani biz de bilmiyoruz. Hani zaten o bir sinir ediyor insanı. Yani kimse önünü göremiyor. Hani muhatap bu işte Japon muhafazakarlığı mıdır bilmiyorum bunu artık şimdi Sony PlayStation Japonya. Yani tam olarak hissedemiyorsun ne olup ne bittiğini. Nedenini anlayamıyorsun. Neden mesela en büyük şikayet şu. Onu da söylemiş olalım. Yani burada dillendirmiş olalım. Neden PlayStation Türkiye'de, PSN Türkiye'de, PSN Rusya gibi, PSN atıyorum sallıyorum işte başka ülkeler gibi özel fiyatlandırmalar olmuyor. En büyük şikayet bu. Şimdi bunun nedenini ben tahmin edebilirim. Ama ben sadece tahmin edebilirim. İnsanlar bunun neden, madem olmayacak, neden olmayacağını söyle. Hani bunu bilmek istiyor. Bu bilgiyi tabii verip vermiyor. PlayStation'ın da vermeyebilir. İçeri kapalı bir firma olabilir. Vermek zorunda hissetmeyebilir kendini ama insanlar anlayamadığı için ne olup ne bittiğini o yüzden biraz daha sinirlenmeye başladılar.
Ama şimdi
öyle gördüm.
Kullanıcının kadarıyla. Şöyle düşünmesi lazım bu tarafta bana sorarsanız.
Ben nedenini de söyleyeyim bu arada yani.
E şimdi anladım. Sen Sony Türkiye'sin, PlayStation Türkiye'sin. Tamam
ne yaptın
mı?
Ya? Şimdi ok atıyorlarmış.
Ben de Aral olayım. Tamam mı? Tamam. İkimiz de sonuçta senin konsoluna çıkan oyun ben de aynı zamanda Türkiye'ye getirip kutulusunu satıyor olayım.
Cebim
tamam
şiştim
mı? Yani şimdi orada şöyle bir durum söz konusu. Eğer sen özel bir fiyat yaparsan bu sefer
şöyle
benim satış politikamız ediliyor.
İkimiz de kutulu satıyoruz.
Evet. İkimizin de şey kutulu yapması satıyoruz. Lazım kutulu da.
İkimiz kutulu satıyoruz. İngiltere şey yapıyor. İşte bak o bir sebep olabilir belki.
Yani dijitalde düşük fiyat veremiyorsunuz kutuluyu çok böyle aşacak şekilde bildiğim kadarıyla.
Ama veren nasıl veriyor abi?
Ha, ne tarafta veriyorlar ki?
Abi baş diğer ülkelerde nasıl kendilerine
ya
ait fiyatlar?
Diğer ülkelerde şöyle var. Rusya ile ilgili gerçekten bilmiyorum. Orada olan birinin
Rusya
anlatması
biraz
lazım.
Ütopik bir yer.
Evet, gerçekten ütopik
ya, kendi
bir yer.
Arası, kendi içerisinde bir şey olan
ama
bir yer.
Ama Avrupa bölgelerinde, Avrupa bölgesinde de böyle bazı ülkeler varmış.
Evet. Fiyatının çok Asya bölgesinde de var.
Fiyatının çok daha düşük olduğu. O tarafları bilmiyorum hani nasıl bir şey. Belki de firmanın globaldeki politikasıdır.
İşte diyorum ya bu...
Yani orada bir şeyin potansiyelini çok şimdi, görmüştür. Ben burada yayılacağım diyordur
ya
adam.
Ya insanlar bu dediğimi yanlış anlamaz ama Rusya bizden 10 kat daha fazla potansiyel barındıran bir ülke. Her ne kadar korsan oyunculuk çok yüksek olsa bile Rusya'da çok fazla orijinal kullanan evet. da çok fazla hani... Zaten çok kalabalık bir nüfus var adamların.
Dil seçeneklerinde Rusça var bak. Dil seçeneklerinde bir ülkenin dili varsa tamam mı?
O oyun para veriyor, o ülke para
demek
veriyor
demek. Demek o ülke para veriyor demektir. Bunun başka bir açıklaması yok
çünkü
zaten.
Çünkü bazıları şey diyor, Arapça bile var, Türkçe yok diyordu abi. Orada çok fazla yani. Var. Ben şey öneri vermiştim. Bir tane mesela teknoloji kanalı vardı. Oyun kanalı abi. Biz de fuarlara gidiyor. Adam her yere gitmiş. Konuştum adamla. Yani adamın kanalı Türkiye'de olsa kimse dönüp yüzüne bakmaz. İzlenme rakamları çok düşük gelir. Herkese bir şey çok düşük gelir falan ama adam orada geziyor. Bizi diyor Sony diyor, Microsoft diyor, her yere götürüyor falan filan diyor. Neden? Çünkü konsol piyasası, özellikle konsol piyasası o taraflarda inanılmaz yüksekmiş. Yani çok yüksek bir konsol talebi varmış o taraflarda. Satın alım varmış. Bu yüzden de oranın ekonomileri daha yüksek olduğu için
abi, %99,
tüm basını gezdirebiliyorsun sağa sola.
Dışarısı sıcak olduğu için millet eve kapanıp 7 millet evdeki eğlence işleriyle uğraşıyor.
Mesela PC için aynı şeyi söyleyemiyorlar ama konsol tarafında Arap ülkelerinde gerçekten büyük bir şey var. O yüzden Arapça'da oluyor.
Bir de bazı Arap ülkelerinde biliyorsun şimdi adamın 4 eşi desen, 4 eşinden ikişer çocuk desen 8 çocuk. Her iki çocuğa bir tane konsol düşse tamam aynı evde
abi
kaç konsol.
Abi onu bırak prenssin. Canın sıkıldı bir turnuva yapacaksın tamam mı? Şimdi ne yapacaksın? Herkes PlayStation mı bekleyecek?
Yok çocukları topluyorsun turnuva yapıyorsun.
Hayır işte ama herkes tek PlayStation oynayacak. 20 tane döşüyorsun öyle diyor yani. Anladın mı PlayStation?
Ben öyle düşünüyorum tabii orada tek başına yani birey başına da sattıkları cihaz ve oyun sayısı fazla olabilir.
Evet.
Aile paylaşımı orada bayağı iş görüyordur yalnız.
Neyse biz Arapları da düşman yapmayalım kendimize şimdi.
Niye canım adamların kültüründe olan bir şey yani yalan mı? Allah Allah. Bakanlar AKP'nin açıklaması geldi.
Bakandan AKP açıklaması geldi dedin sandım.
Yok AKP anlayan da var tabii bunu. İnternet kullanımına sınırlama getirilmeyecek demiş. Yani demiş ki biz sınırsız dedik. Bundan sonra AKN, AKK kalkacak demiş tamam mı? Bizim kullanıcılar da diyor ki tamam AKN, AKN, AKK kalkacak zaten. Onu biz de biliyoruz tamam amenna. Bize de ki şu anda kullanmış olduğun hattı fiyatını değiştirmeden devam edebileceksin de diyorlar. Öyle bir kelime yok. Bakan yine çıktı dedi ki bakanımız. AKN, AKK kalkacak. Böyle bir sınırlama gelmeyecek. Biz sınırsız internet dedik. Sınırsız olacak internet demiş. Şimdi orada bakanın açıklaması var. Sonra tarifelere bakıyorsun. Kota kota kota. Olur da ben sınırsız bir şey istiyorum dersen 25 megabit'i ödediğin fiyatın şeyi ortada. Hali ortada. 2-3 tane küçük operatör var. Onların zaten Türkiye genelindeki hizmet verme kapasiteleri ve şeyleri ortada. Hani kullanıcının onlara ilgisi ortada. Hani kullanıcılar yine memnun olmadılar bu açıklamadan.
Ama zaten bu açıklama ne ben anlamadım ki bu açıklama olayı ne? Yani
ya şimdi şey şöyle
gibi,
bir şey var.
Hani biz bağırıyoruz buradan tamam mı? İşte sevgili bakanlık acaba kota olacak mı diye.
Abi kullanıcının en büyük isteyen nerede oldu biliyor musun? Türk Telekom aynen şöyle bir şey yaptı bak. Dedi ki AKN AKK kalkıyor. Ne güzel bak dostum müthiş bir şey. Senin hızın 3'e düşüyor diye ben onu 8'e düşürüyorum. Çok büyük bir iyilik yapıyorum sana dedi. Kotaya getirdi abi. Kotalı tarifelerini yayınladı hemen. Ve söylenen şey de şu yani 7 milyon abonesi olan bir firmanın tamam mı bu tip sınırsız internete geçmeye pek hazır olmadığı hissetmediği kendini asıl onun geçtiğinde hani asıl o geçerse kullanıcının tatmin olacağı. Bizim kullanıcımız da diyor ki ya biz Türk Telekom'dan bekliyoruz böyle bir açıklamayı. Bize zorlan kota dayatmasın benim şu anda AKN ile AKK ile paketlerim direkt olarak sınırsız olsun. Ama biliyorsun seni bile Millenium aramış bizim Millenium'dan konuştuğumuzda para almayacağız. Hemen geçecek diyor kullanıcılarımız. Ama seni arayıp
beni arayıp bana 5 lira çarptı.
Önden bir 5 lira ver deyip. Bir de onu da şöyle açıklıyor. Diyor ki önceden geçmek isteyen aradık diyor. Tamam mı?
Yo, Ocak'ta geçeceğiz dedi bana da.
Aralık'ta geçeceklermiş mesela.
İşte yani.
Bak işte bu açıklamalardaki karmaşayı görüyorsun değil mi? Bak orada ufacık bir şeydi.
Vallahi arkadaşlar şu an tuttuğunu, herkes tuttuğunu öpüyor. Herkes kendine vukayet olsun. Çünkü bir yandan şey var. Ulan şimdi öpülmezsem sonra fena öpebilirler hissi var.
Yani abi, o elin ayağın ayrı oynuyor yani.
Çünkü mesela şu an mesela ben sözleri aldım tamam mı? Şu an öpülmeye razı oldum erkenden. Sözleri aldım. Artık ama şimdi mesela öpülmeseydim, hayır ben istemiyorum deseydim şey korkusu olacaktı. Acaba kota mı dayatacaklar?
Abi bak, bir de şöyle
çünkü
mi?
Abi hak hukuk falan bizim sözleşmemiz var falan bunlar boş. Bir dayatırlar ne olduğunu anlamazsın.
Orada zaten şöyle bir adaletsizlik var bakın. Oradaki en büyük sıkıntılardan biri şu. Sen 99 lira ödüyorsun diyelim, tamam, ya da 75 lira ödüyorsun abi. Sana ne veriyorum? 50 megabit işte 250 AKN'li hat verdim sana. Tamam mı? Şimdi 2 sene sonra sözleşmen bitecek.
Evet.
Sen şeyi bilmiyorsun. Sözleşmen bittiğinde fatura ne olacak onu bilmiyorsun
360
abi.
360 lira biliyorum.
Çünkü evet öyle fiyatlar yazmışlar hep korkutsun diye. Hani
ya abi tabii fiyatlar korkutsun diye, çünkü şey normalde diyor ki işte neden o bir de cayma bedelinde normal fiyattan alıyor ya senden. Mesela diyelim ki taahhüt iptal etti. Evet. Normal tarife ne kadar? Ben normalde 90 veriyordum abi. Yo normalde sen 200 veriyordun, taahhütlü olduğu için 90 veriyordun.
Şimdi o aradaki farkı ver diyor.
Aradaki farkı vermen lazım diyor. Öyle bir hinlik var orada ve ben kendi kotamakini gördüm mesela. 270 lira yazıyordu normalde.
Benimkinde de aylık baktım. Fiyatı. Ben de kabloya baktım. Şu anda kullandığım tarife 400 liraya yakın bir fiyat koymuşlar ki. Hani yanlışlıkla elin ayağına ayrı oynar diyor, tamam mı? Oynama çok fazla. Abi böyle bir saçmalık olmaz. Bence bunun da bir adabı olmalı. Şunu demeli. Abi taahhütlü paket yapabilirsin. Taahhütsüz fiyatın en fazla abi %30 fazla olabilir. Abi buradaki... Ya da %20, anlatabiliyor muyum? Yani bir tüketiciyi koru abi, böyle bir şey mi olabilir
bir
ya?
Bir şey söyleyeyim. Burada BTK'nın yaptığı iş de internet sağlayıcıların yaptığı iş de iş değil. Bu iş ihtimalle değil, evet. Şundan dolayı. Ya şimdi ilk bu daha erken gelecekti, hatırlıyorsun sen. BTK işte söyledi. İnternet sağlayıcılarıyla konuştu. İnternet sağlayıcıları süre istedi. Hani şu an geçilebilecek bir şey değil. Bu bize süre bilmesi lazım falan filan. Orada ya internet sağlayıcıları çok az süre istedi. Ya BTK hayır 2 sene 3 sene veremem, siz hemen yapacaksınız bu işi dedi. Bilmiyorum ne olduysa ama şimdi sanki bayağı böyle gülü oynaya ne güzel bir sisteme geçtik diye bize böyle bunu yedirmeye çalışıyorlar. Ben şu an açık net söylüyorum, AKK'yi geri istiyorum ya. Vallahi geri istiyorum. Ya kotadansa kesinlikle adil kullanım kotasını tercih ederim.
Kota zaten tamamen adaletsiz bir tutum. TürkNet ne bileyim Nikon gibi firmalar şu anda şey diyor. Biz AKN'si sınırsız paketi 75-100 lira arasında vereceğiz diyor fiyatlar aldığımıza göre.
Ama onlar verebilir çünkü onların müşteri hacmi, internet kullandığı, internet aralığı diğer firmalara kadar yoğun değil.
Bu arada işin garibi de şu.
Herkes bir anda onlara geçse onlar da bu işin altına kalkamaz.
Nikon röportajında öğrendim ben de onu. Zaten devlet sübvanse ediyormuş belli bir kullanıcıya kadar bunların fiyatlarını. Büyüsünler diye. Hani bu adam yarın 3 milyon kullanıcıya ulaştığında, o sübvansiyonlar kalktığında fiyatının ne olacağını bilmiyorsun ki. Çünkü o zaman devlet teşviği kalkacak. Adamda devlet teşviği var şu anda fiyatı ucuz tutabilsin diye. Anladım. Belli bir kullanıcı kitlesine kadar. Şimdi o devlet teşviği olunca ayrı bir şey. Olmayınca ayrı bir şey.
Ama burada en kritik konu her zamanki gibi Türk Telekom hakikaten.
Abi Türk Telekom. Türk Telekom bir de şey çok komik.
Herkes oraya bakıyor şu anda
yani. Ya ben çok basit bir şey söylüyorum ya. Yani Sayın Bakanlık şu anda devlet kontrolünde olan kablo netin fiyatlarına ve uygulamalarına bir baksın.
Değil mi?
Ne yaptığına baksın müşteriye. Beni aradıklarına dediler ki AKN'li paket yok. Taahhütten çıkarsan bir daha taahhüte giremezsin. Yani o fiyattan devam edemeyeceksin dedi. Beni tehdit etti şimdi adam. Kotalıya geçirdi o yüzden. E şimdi ne yapayım abi ben? Bu devletin kurumu. Yani devletin kurumu böyle yapıyor. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Hani biz diyoruz ya işte Süper Online ne yapacak, Türk Telekom ne yapacak filan. Abi Kablonet arayıp müşteriyi kotalı paketli şey yapıyor yani, hediye ediyor, tamam mı? Oo kotaya geçtin ne güzel diye.
Bu olay bak büyük kriz o. Neden biliyor musun abi? İnsanların elektriğe, doğalgaza dokunma, internete dokunma yani. O hani o eğlence aracına dokunduğun anda.
Vallahi ben internette birkaç video izledim, elektriğe de dokunmayacağım. Çünkü onlar elektrik deniyor direkt elektriğe dokununca.
Ya
bu arada elektrik faturaları var ya.
Ben çok korkuyorum ya.
Bak kardeşlerimize söylüyorum şuradan. Öyle 2080 Ti'ler, overclocklu 5 GHz aşırtılmış işlemciler falan devri Türkiye'de kapanıyor. Çünkü o makineyle sen Battlefield 5'te 10 FPS'e fazla alacağım diye oynarken eğer günde 8 saat yazın çalıştırırsan onu abi, aylık ödeyeceğin fatura 450 liraya falan dayanacak, tamam mı, klimasız.
Abi adam 2080 Ti'den sonra 450 Ti'de
450 lira aylık az fatura değil, az değil abi. Sen ne diyorsun, kartın fiyatı ne ki?
Çağırıp yani bir senede bayağı para veriyorsun. 6000 liraya yakın para veriyorsun.
Bundan sonra ben hatta şey arkadaşlarla böyle de konuşuyoruz. Şey çıkartmak bir tane. En az elektrik yakıp
sistem.
Tamam mı? En az elektriği yakıp oyunda en fazlasını veren sistem.
Değil mi? Fiyat performansı değil. Elektrik performansı.
Elektrik performansı abi. Güç tüketim FPS değerine bakacağım bundan sonra. Fiyatını da yedim. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Bak evde inan televizyon falan açılmıyor. Bizde televizyon gerçekten açılmıyor abi. İşimin çoğunu dizüstü bilgisayardan yapıyorum. Ancak böyle çok uzun bir video falan olur. Onu makineye açıp da render alıyorum. Bilgisayar bile açmıyorum artık evde neredeyse. 135 lira fatura gelmiş. Şeyi konuşuyoruz yani. Ne yaptık da geldi? Evet. Bir şey mi açık kaldı falan, yok. Bir de her şey A+. O zaman bizim eğlendiğimiz dönemde A+'lar yoktu, böyle A'yı uzattıkları. Hani A+. A+'da da böyle bir şey olmaması lazım diyorum. Klima falan olsa demek ayvayı yedim yani.
Abi zaten şey yani sen şey, buzdolabı dediğin şey sabit çalışıyor. Geçen ayda da çalışıyor. Evet. Bu ayda çalışıyor. Yani o zaten bileşenin sabit denkleminde duran sabit o şey yani.
Aynen.
Sabit X. Yani onu biliyorsun. Ne kadar yaktığı biliyor ama devamlı artıyor. Ben de öyle yani bu yazdan beri işte atıyorum 60, 70, 80, 90, 100, 100'ü geçti ya şimdi.
Abi 90 lira gelmişti fatura, demiştim ki tamam benim gerçekten tüketimim bu. Yani tüketmiyorum zaten. Şimdi 135 lira geldi.
İşin şey tarafını başladım. Söyleyeyim. Doğalgaz açtım ben bu ay.
Ha işte bir de şimdi o...
Şimdi onu evde böyle bekliyoruz. Marşlar üstünde doğalgaz faturası ya bekliyoruz.
Bu arada bir sözüm vardı size, onu çekeceğim gerçekten. Doğalgazda nasıl olur da en azından 3-5 kuruş daha fazla tasarruf edersiniz diye. O videoyu çok sonra oldu. Çekemedim bir türlü. O da önemli videolardan biri haline geldi açıkçası. Bu kış özellikle hep beraber hissedeceğiz onu.
Efendim ben oyun haberlerinden o zaman PlayStation'a devam edeyim. PlayStation bu yıl E3 fuarına es geçecek. E3 fuarı oyun dünyasının en büyük fuarı aslında. Yani katılımcı olarak değil ama Amerika'da gerçekleşiyor ve tüm firmalar ilk defa orada duyurularını yapar evet. Genelde. Hani tüm firmaların katıldığı, arka arkaya konferans yaptı. Bizim de böyle gece vakti izlediğimiz, ne duyurulacak acaba diye baktığımız, baya baya merakla dinlediğimiz, takip ettiğimiz bir yerde.
Herhalde konferansların en şaşaların yapıldığı şey değil mi, etkinlik
tabii,
o?
Tabii. Yani... E3, hani bu konferansta kimi izlersin, hangi konferans, hangi fuar iyidir diye sorsan herkes E3'ü gösterir. Evet. PlayStation bu yıl pas geçecek ve bu gerçekten 24 yıl sonra ilk defa olacak bir şey. 24 yıldır katıldıkları E3'ü bu yıl gelmeyecekler. Bu gerçekten bayağı şok, duş etkisi yarattı insanlar üzerinde. Çünkü PlayStation bu işin gediklisi oldu. 2 senedir, 3 senedir falan herkes PlayStation konferansını konuşuyor yani bittikten sonra. Biz de gece izlerken hep şeyi bekliyoruz. Bir konferans kötü olunca mesela, atıyorum Ubisoft'un konferansı kötü oldu. Aman şimdi PlayStation'ı kapatırız, keyfimiz yerine gelir falan diyorduk yani. Bu sene olmayacak olması hakikaten üzücü. Nedenini sordukları zaman herkesin ortak bulduğu cevap şu: gösterecek bir şeyleri yok. Şimdi bu iki anlama çıkıyor. Bir, yeni oyun yapmayacaklar PlayStation 4 için. Ve hali hazırda çıkacak oyunlar var. Zaten 3 tane falan bu oyun var. Days Gone çıkacak, onu atıyorum kenara. Death Stranding var, Last of Us Part 2 var, Ghost of Tsushima var. Yani evet. Bu 3 oyunu çok gösterdiler. Bir daha göstermek istemiyorlar bu yüzden diyor insanlar. Ki mantıklı, kabul edilebilir, eyvallah.
Çünkü biraz şey kaçıyor gazı ondan sonra çok, tabii, gösterince de.
İkincisi, PlayStation 5'i hazırlıyorlar. Bu zaten bildiğimiz bir gerçek. Ve 2019'da E3'te göstermeyecekler ama kendileri bir konferans yapacaklar. Ayrıca. PlayStation Experience yapıyorlardı ya Aralık ayında falan. Ona benzer kendileri, kendi başlarına düzenleyecekleri bir şey yapacaklar. Ve orada PlayStation 5 ve yeni oyunları tanıtacakları söyleniyor. O yüzden E3'ü es geçtiler deniliyor. Bu tabii hani aslında biraz da planlama hatası mı desem veya planları gibi gitmedi mi desem bilmiyorum. Çünkü şimdi şey haklı. Düşünsen Last of Us Part 2'ye çıkartmamışsın. Ghost of Tsushima'ya çıkartmamışsın. E3'te Haziran ayında PlayStation 5 oyunlarını ve PlayStation 5'i gösteriyorsun. Şimdi bu sefer diğer oyunları gömmüş olacaksın bir noktada yani. O yüzden PlayStation 5'e doğru 2019'un sonuna doğru bir şey çıkacağı söyleniyor. Yani 2019'un Ağustos, bu arada E3 Haziran ayında olur. Ağustos, Eylül, Ekim gibi bir PlayStation 5 duyurusu görebiliriz Sony Ezel diyor insanlar.
Ya ben zaten Red Dead Redemption yorumunda da söylemiştim bunu. Xbox arasındaki farkı görünce PlayStation 5'in vaktinin geldiğini anlıyorsun abi.
Xbox One ile alakalı da bir haber var ama sonra paylaşacağım
onu. Evet, yani PlayStation 5 vakti geliyor. Bir de PlayStation 4 Pro, PlayStation ekibi için bana sorarsanız çok arada kalan, kullanıcıları bölen bir konsol oldu. Neden? Bak Spider-Man bile... Tamam, hani diyorlar ya daha iyi grafikler, daha iyi filtreleme falan var. Abi PlayStation 4 ile PlayStation 4 Pro arasında hiçbir şekilde ciddi grafik farkı oluşturmadılar. Bunu da özellikle yaptılar. Ben takdir de ediyorum. Çünkü mesela God of War'u bugün PlayStation 4'te oyna, sonra PlayStation 4 Pro'ya geç şey demiyorsun. Aa, müthiş gerçekten.
Ben tüm oyunları ikisinde de oynuyorum. Çünkü ofiste Pro var. Bende PlayStation 4 var. Ben ilk çıktığından beri söylediğim bir şey vardı. 4K televizyonun varsa ve çok manyaksan gene alma. Çünkü git PC topla 4K yani. Hani abi 4K, o kadar bir fark yok çünkü.
Tabii 4K televizyonda da PlayStation 4, PlayStation 4 Pro farkı
diyorum.
Göremiyorsun
yani,
abi öyle.
Yani gerçekten çok böyle şey yapman lazım. Hani inanılmaz takıntılı olman lazım ki o kadar takıntılı olan adamın 2080 Ti'li miyali falan makine öyle şey oynaması lazım. PlayStation onu zaten kesmeyebilir o noktada. Yani PlayStation 4 Pro'nun bence tek güzel tarafı şu: ilk defa konsol alacaksan PS4'e göre hani al, bunu al tabii yani. Niye yani eskisini alsın, yenisini al, ama PS4'ün varsa satıp PS4 Pro almanın bir esprisi yok yani.
Yok
ki
gerçekten.
Ki öyle olması da gerekiyor çünkü konsolun bence mantığı bu. Yani konsolu aldığın zaman arada ütopik farklar olmaması lazım. Konsolun esprisi her sene yenilemen değil zaten.
Abi öyle de Full HD sonra 4K için çıkarttıkları konsol 4K'da oyun oynatamıyordu ya. Biliyorsun çoğu oyun upscale onda.
E tabi doğal zaten şey, gerçek 4K, natural 4K diyorum ya, gerek yoktu yani PS4 Pro'ya. PS4 evet. Pro biraz VR için çıktı aslında. VR
çıktı, sonra da VR ayrımını yapamadılar.
Yani VR'da da...
Yine ayrım yapamadı.
Yatırım yok. O VR olayı PlayStation 5'te oturacak büyük ihtimalle ya.
Büyük ihtimalle üstüne çalışmanı yoğunlaştıracaklardır ama PlayStation 5 gerçekten vakti geldi.
Bu arada Xbox da bu haberden sonra Twitter'dan mesaj atmış. E3'te görüşmek üzere diye. Şimdi herkes abi Microsoft'a bakıyor. Xbox, şimdi konferans Xbox'a kaldı gibi bir şey oldu. Electronic Arts zaten, Ubisoft, Electronic Arts, Bethesda tamam beklenir ama PlayStation ve Xbox kadar beklenmez. Çünkü onların oyunları belli zaten ne çıkaracakları.
Ya şimdi Xbox'tan ne bekliyorlar ki?
Abi Xbox'ta insanların beklediği şey şey değil aslında biraz. Ekskluzif oyundan ziyade
artık çünkü gelmez.
Şov yapmaları. Çünkü geçen sefer 60 tane oyun fragmanı gösterdiler ve ilk defa orada gördüğüm bazı oyuna Cyberpunk falan vardı, gibi. Yani.
Evet,
hani konferansı merakla bekliyor insanlar. Bir de şöyle bir şey var. Xbox kendi özel oyununu da bir süredir geliştiriyor birkaç firma. Anlaştıkları bir 5-6 firma var. Onlardan da sürpriz şeyler geleceği söyleniyor, rivayet ediliyor. Yani Xbox'a ait de değişik şeyler görebiliriz gibi duruyor.
Evet, mesela en son şey vardı. İşte Xbox vurdu, gol oldu. Şu arabalarla top oynadığım bir oyun var ya.
Rocket League.
Rocket League 4K 60 FPS olarak Xbox One X'e özelleştirildi diye. Rocket League yani artık ismi geçti ya.
Rocket League güzel oyunu da 4K 60 FPS oynamasam da delirmem yani Rocket League herhalde.
Ama yani şey çok garip. Ya, oyun için bile artık tweet atacak bir haldeler. Yani şey yok.
Oyun elde. Lazım.
Meta lazım adamları oyun yok. Lazım. Şu anda yok.
Her şey var, oyun yok adamda.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 5G'de hedef 2020 demiş. 4G'yi kaçırdık. Trene çok geç bindik. Ama 5G'de...
Biz 4G kullanmıyor muyuz ya?
Ya kullanıyoruz ama çok geç girdik. Yani ha, 4.5G falan diye geçtik. Ha, kötü de olmadı. İyi kullanıyoruz şu anda. Dünya genelinde de hala 4G altyapısı kullanılıyor ama... Yani o kadar geç bindik ki trene. 5G konuşuluyordu zaten. Bak 2020 5G diyoruz. 2 sene sonrası yani. 4G'yi daha bütün ülkede kapsam alanı falan düzgün olalı. Hızlı hızlı herkesin erişebilmesi falan. 2 senelik falan bir mevzu yani. 4 senede eskitmiş olacağız teknolojiyi. Altyapı yatırımları da kolay yapılmıyor.
Kota var mı acaba?
Şimdi 4G altyapısında bizim avantajımız oldu tabii. Biz 4G altyapısına geç gitmemizin nedenlerinden bir tanesi özellikle 4G altyapı yatırımlarında fiberin çok önem kazanması ve her eve olmasa bile her baz istasyonuna bir fiber hattının döşenmesi gerekmesi. Yani şimdi doğal olarak ne diyoruz? Test yaptım, bak cep telefonumdan 100 megabit gördüm diyorsun. Abi o bölgede 50 bin adam var. Bunların hepsinin o hattan aynı hızı görebiliyor olması lazım. Ne oluyor? Doğal olarak baz istasyonunun omurgaya çok güçlü bağlanması gerekiyor. Omurga ve fiber altyapı yatırımlarında özellikle kurumsal tarafta çok ciddi işler yapıldı. Bunun temelleri atıldı. Ben 5G'de gerçekten daha hızlı geçebileceğimizi, 2022'de mesela Türkiye'de yaygın kullanımının başlayacağından falan bahsediliyor. Şimdi burada şöyle güzel de var. 17 tane farklı Türk firması da 5G üzerinde teknoloji geliştirme üstüne çalışıyor. Mesela ULAK vardı bizim, biliyorsunuzdur yine yerli imkanlara geliştirilen 4G baz istasyonları, onun 5G versiyonları üstüne çalışılıyor. Yani 5G'de şu anda hazır alanlar kapılmamış, patentler alınmamış, lisanslar birilerinin eline geçmeden önce anladığım kadarıyla bizimkiler bu sefer yatırım yapıp bir şeyler yapma peşindeler. İyi de yapıyorlar. Cep telefonları hayatımızın önemli bir parçası oldular ve 5G sadece cep telefonları için değil, bundan sonraki hayatımızda göreceğimiz bütün büyük gelişmeler için altyapı oluşturacak hizmet olarak gösteriliyor. Evet, enteresan
değil mi? Bir yerden 5G'ye yatırımları erken başladı diye seviniyoruz. Bir yandan kota geliyor diye üzülüyoruz ya. Hani sanki ülkenin böyle hani bu kısmıyla iki farklı insan ilgileniyormuş gibi. Hani internete bakan böyle iki farklı insan var. Bir yerden 5G'ye yatırım yapmalıyız abi, çok iyi sistem bilmem ne. Beğeniyor ya, boş verin kota yapalım falan gibi böyle bir iki tane iki ayrı uç var.
Şimdi zaten Türkiye'nin ortalama indirme hızlarını falan açıklarken hemen araya şeyi sokuyorlar. 4G kullanımını da sokuyorlar. Ortalama indirme hızlarında falan.
Niye?
İşte, abi orada hız inanılmaz yüksek olduğu için.
Ha.
Bir de millet kotasını böyle gram gram harcıyor ya, daha bilinçli böyle. Hız yüksek ama yetiyor görünüyor. Herkes kullanıyor görünüyor yani. Sıkıntı yok, anladın mı ortalamada?
Ben memnun değilim ya 4G'den.
Ya ben 4G'den...
Ben 4G'den değil, hattımdan memnun değilim daha doğrusu. Çekmiyor
ya
yani.
Şöyle Allah'ı var. Biz bir ara Turkcell'den Vodafone'a geçtik. Yani ben firmaları söylüyorum rahat rahat. Kullandım, deneyimledim. Deneyimimi aktarıyorum. Gelsinler göstereyim. Abi Vodafone'a geçtim. Telefon çekmiyor. Data bağlanmıyor. İnternete bağlanamamak cep telefonundan neymiş onu gördüm. Sonra Turkcell'e geri döndük. Abi Turkcell kullanıp da ben internette sıkıntı yaşayan adam bilmiyorum. Çok azdır herhalde ya. Ben her yerde bağlanıyorum. Benim
onunla
eşim de...
bir şikayet de pahalı olması.
Evet pahalı. Eşim de Türk Telekomlu. İşte tatile gidiyoruz bazen şezlongda. Hep elinde benim telefon var. Bağlanamıyor. Hotspot falan açıyorum onu. Hiçbir yerde çekmiyor ki abi. O adamlara da konuştuğumuzda şey diyorlar. Şimdi lisanslama yapılıyor ya bu frekanslar. Ve Türkiye'de baz istasyonunun ortak kullanımı konusunda firmalar arasında hala bir koalisyon yok. Yani şeyler birbirlerine karşı rekabet unsuru olarak kullanıyorlar. Şimdi sen eğer iyi frekansı kaparsan, yani daha uzak mesafeye daha fazla veri taşıyabilen frekans bantlarını kaparsan geri kalana zaten bir şey kalmıyormuş.
Hmm.
Yani senin bir tane baz istasyonu kurduğun yere adamın 10 tane falan kurması gerekiyor.
Anladım,
ayrı noktaya.
Anladım. O şey ki anca senin verdiğini verebilsin.
Tabii. Türk Telekom mesela Türkiye ilk geldiğinde Avaya ile beraber elindeki frekans duvarı geçemiyordu. Zaten T teknik olarak o frekans değerinde, bant aralığında duvarın arkasına bir şey iletmen imkansız. Anladım. O yüzden evin içine girdin ya da alt kata geçtiğinde avya yoktu yani. Ama adamın elinde olan bir şey değil. Onlar da yalvarıyordu, diyordu ki ya arkadaşlar gelin bu baz istasyonlarını birlikte kullanalım. Anladım. O zaman kimse yanaşmadı. Daha sonra döndü dünya. Dediler ki internet omurgasını ortak kullanalım. Bu sefer Türk Telekom dedi ki yok.
Türk Telekom mu? Ha.
O zaman yok abi. Böyle iyi. Aynı baz istasyonları gibi olsun. Bana para ödeyin, anladın mı?
O olan evet, gene bize.
Yani tabii onlar kendi aralarında böyle diyor, filler tepişir, çimler ezilir tarzında. Ona döndü olay. Ya şimdi burada gerçekten şey yapıldı. Mesela köylerde, ücra yerlerde eğer tek bir firmanın baz istasyonu varsa dedi ki ortak kullanacaksınız. Ama büyük şehirlerde hala da.
Ya düne göre iyi ama yeterli değil ya.
Abi mesela şey vardı. Adada Çam Limanı diye bir bölge var. Orada sadece bir operatör çekiyor. Neden dersen adam arazisine başka operatörün baz istasyonu kurmasına izin vermiyormuş. Devasa bir arazisi var orada.
Ha.
Tabii. Sadece bir operatöre izin vermişler. Oraya park eden yatlar çok uzun süre iletişim sıkıntısı yaşadılar. Oraya geldiğin an internet yok, telefon edilemiyor sana. Öyle kayıplara karışıyorsun.
Şans o hattın varsa o baz istasyonu.
Bermuda şeytan üçgeni gibi yani. Çam limanına giriyorsun adada abi.
Yoksun artık.
Orada yoksun, tamam.
Dijital olarak uçuyorsun hayatta.
Evet, fena yani gerçekten de. Şimdi Ulaştırma Bakanımızın 5G konusundaki söyledikleri önemliydi. Bunu geçtik. Steamlink. Duymuşsunuzdur ismini ama belki de birçoğunuz ne işe yaradığını bile bilmiyor. Küçük bir kutu.
Abi ya çok. Yani yaptı bunu. Steam Machine de vardı bir ara işte. Bir şeyler falan, evet, filan vardı.
Steamlink ne işe yarıyordu? Ya şimdi mesela odada bilgisayarınız var. Sosyalleşmek için arkadaşlarınızı çağırdınız. Dediniz ki gel televizyonda konsol deneyimi yaşayalım. İşte Steam Link küçücük bir kutu. İçeride bilgisayar kasanız çalışıyor. Monitörün açık olmasına gerek yok. Oradaki görüntüyü işte Ethernet kablosu üstünden ya da Wi-Fi'den, ki Wi-Fi imkansız. Yani şu anki eğer, evet, çok pahalı Wi-Fi routerları falan kullanmıyorsanız Ethernet kablosundan aktarıyor görüntüyü Steam Link'e. Steam Link de televizyona veriyordu. Full HD 60 FPS oyun deneyimi vaadi vardı. Ama gel gör ki bu hayal edildiği gibi olmadı. Birincisi her evde çok güçlü bir network altyapısı yok.
Yok, evet, en büyük sıkıntı.
Yani ben bu işten anlayan biri olarak eve ilk girdiğimde dedim ki ben böyle böyle bir network altyapısı kuracağım, elektrikçiyi çağırdım, anlatıyorum. Abi ne gerek var, Wi-Fi kur falan diyor adam. Yani adam şeyi idrak edemedi. Niye her odaya bir Ethernet gidiyor? Niye Cat6 kullanıyoruz? Niye burada böyle bir hub var? Bu odanın anlamı ne? Bir sürü Ethernet buradan çıkıyor falan. Anlatana kadar yani şey yaptım, dedim ki en sona sen yap dedim, anlamana gerek yok. Sen yap dedim yeter ki, ek falan kullanma. Yani benim evimde var, ben kullanıyorum mesela bu teknolojileri. Çok da eğlenceli oluyor. Ama ben bile kimi zaman Lexon'u yaşayabiliyorum bak o altyapıda. Neden? Router'ı değiştirdim mesela, işlemcisi yetmiyormuş belli bir yerden sonra o evdeki her şeye hizmet vermeye. Yani diyeceğim şu, bu tip donanımlar hayvan gibi pahalılar, bilgi gerektiriyorlar ve çoğu insanın bir daha işine yaramayacak donanımlar. Yani sırf Steam Link'e aman Full HD 60 FPS'e görüntü aktaracağım diye oraya yatırım yapacağına git bir PlayStation 4 al abi.
Evet.
Bağla çatır çatır kendi konsolunda oyun oyna. PC falan çalıştırmıyor içeride.
Kasmaya gerek yok o kadar.
Kasmaya gerek yok.
Ya da kasayı al getir 2 dakika arkadaşların geldiyse. Takarsın televizyonu, o kadar zor bir şey değil ya.
Aynen abi. Şimdi ne yaptı Steam? Steam'le gitti Samsung ve LG gibi. Daha doğrusu ilk olarak Samsung'la anlaştılar. TV üreticileri anlaştı. İşlemcisi kuvvetli olan üst model televizyonların Steam Link uygulaması var artık. Aslında biraz da bu kutuyu o yüzden kaldırıyor.
Yani.
Tabii bu kutunun üretimine son vermiş firma. Artık akıllı televizyonların içine girmeye çalışıyor Steam.
Öyle aparatlar gerçekten çok, ya hem devamlı kullanmadığım bir aparat, hem küçük, ya o kadar çok kaybolabilecek bir aparat ki o yani. Hem ayak altında dursa rahatsız eder, ayak altında durmasa nerede olduğunu bulamazsın
abi,
falan.
Abi Steam Link çıktığı dönemlerde PlayStation'ın da vardı, biliyor musun?
Var, ben kullandım. Mini hala minnacık. Da var. Evet, şöyle ufacık.
Çekmecede duruyor benim de.
Biz onu ne için kullandık biliyor musun? İkinci kol için.
Aa, güzelmiş.
Evet. Adını unuttum. Neydi o be, PlayStation 3 bir şeydi.
Ya bir ismi vardı onu. PlayStation 4'te de çalışıyor,
evet,
bu arada.
PlayStation 4'te zaten ikinci kol olarak kullandık onu. PlayStation 4'te oynamaya gidiyorduk karşısına mesela. Yoktu ikinci kol. DualShock. DualShock 3 vardı. PlayStation 3'ün kolu.
Onu takıyorsun
onu
oraya.
Onu PlayStation 4'e bağlayınca ikinci kol olarak kullanabiliyordum. Evet. Öyle oynuyorduk.
O da görüntüyü IP'den oraya aktarıyordu arkadaşlar. Yine hem TV programları falan kiralayıp izleyebiliyordunuz. Bu arada PSP oyunlarını oynayabiliyordunuz o küçük, evet, kutuda. Aynen. Bayağı güzel fonksiyonları da yok değil ama tutmadı o da. Yani
tutmadı canım.
Abi, bu işler olmuyor. Yani company dedikleri şey bunlar. Tamamlayıcı ürünler. Siz PlayStation yanına al bu küçüğü diğer odaya aktar dediğinizde milletin, evet, hoşuna gitmiyor. Zaten yapılan araştırma şunu gösteriyormuş. İnsanlar da genelde başladıkları yerde oyunu oynama ve bitirme alışkanlığı varmış. Yani ben PC'de oynuyordum. Aman eşim çağırdı, salona gideyim. Orada devam edeyim, yok.
Switch yoksa evet öyle oluyor yani. Switch de yoksa her yerde. Tuvalette, banyoda, mutfakta.
Bak ben o deneyimi PSP'de çok fazla yaşayabileceğimizi diyordum. Daha doğrusu Vita'da yaşayabileceğimizi çok umuyordum. Ama olmadı. Yani. Neden abi? Çünkü Vita'da da tetik tuşu yoktu. Yani böyle bir tasarımsal hata olabilir mi ya?
Ya o dönemin artık izin vermeyen kontrolü şey bilmiyorum ama Vita'da şey falan güzeldi işte. Stream ederek.
İşte o oyun ben oynadım öyle oyun.
Ben de oynadım. Battlefield 4 oynadım.
Ve eşimin yanında God of War falan oynuyordum ben öyle. Zaten kendin içinde de var. Aktarıyordum da PlayStation'dan. PlayStation'dan aktarmamızın tek nedeni vardı abi. O da teknolojiyi denemek yani. Evet. O birazcık geek işi oluyor falan. Başka iş olmuyor. Battlefield oynadım. Battlefield oynayamadım daha doğrusu. Tetik tuşları çok sıkıntılıydı
daha
ya.
Daha zor. Tabii daha zor.
Yani. Çok zor. Mesela onda tetik tuşları olsa adamlar ilk Vita'yı yani şey daha doğrusu Switch'i olabilecek en iyi hale getirip sokabilirlerdi ev herkese.
Belki de.
Çok güzel PlayStation tamamlayıcısı oluyordu o.
Ya güzel oluyordu ama tabii olay kontrol şemasından ziyade destek de verilmesiyle alakalı. O dönem mobil oyunların yükselişinden dolayı PlayStation destek vermedi şeye. Ama
evet, tabii doğru.
Switch yaptı o işi yani. Demek ki bir şekilde yapılabiliyormuş. El mobiller bitirmiyormuş el konsolları piyasasını.
Ya bir de ben size gerçekten şeyi çok merak ediyorum. Bana gel şöyle bir hissiyat oluyor abi. İçeride dev ekran 65 inç açık. Televizyon ya da 55 inçli devasa ekranı açmışsın. Bir küçük kutu çalışıyor televizyon onu aktarmak için. Bir de içeride kasanın çalıştığını biliyorsun ya. Bana böyle inanılmaz füzuli masraf gibi geliyor. Fakirlikten mi sürekli hesaplarımı anlamadım ama. Yani gerçekten
elektrik
PC'nin...
masrafı olarak mı?
Elektrik bir de ortam yer masrafı. Şimdi linkten aktaracaksın ya. Hani.
Ha, aktarmak için diyorsun.
Evet. Ha. Füzuli masraf. Bir de dev ekran televizyon çalışıyor falan. Onun yerine ya, daha böyle enerji verimli yüksek konsol çalıştır daha iyi.
Ya, füzuli masraf düşünme. Ona göre bir setup kurmadıysam eğer ben. O, sırf o şekilde aktarmak için onunla uğraşmam ben. Çünkü benim için oyun pratik bir şey olmalı. Yani devamlı eğer o setup orada duran bir şey değilse, yani Steam'lik devamlı durmazsa ki evli bir adam olarak durması da imkan yok. Benim orada o kablolarım var. Senin gibi bir sistem de kurmadım. Ben kiracıyım diye zaten. Kurmam zaten öyle bir sistem yani. Hani öyle bir şey kurmadıysam onu oraya alayım da hadi şurada bir Steam'i var. Uğraşmam. Kasayı taşırım daha kolay.
Bu arada evinize kablolama yapma şansınız yoksa arkadaşlar duvardan, elektrik prizinden bu Ethernet hattı, bilgi aktarımı yapabilen çok güzel cihazlar var. TP-Link'in falan. Kullanmadılarsa arkadaşlar baksınlar. Ethernet Overpowerline diye mi geçiyordu? Öyle bir isim vardı onların.
Konuşuruz seninle.
Evet. Onlara bir bakın. O çok avantajlı sistem. Kullanın derim ben onları da.
Konsoldan bahsetmişken ben de Xbox'la alakalı bir dedikodu haberini paylaşayım. Xbox One'ın bir sonraki konsolunun 2019'da çıkacağı söyleniyor. Bu bir dedikodu şu anda. Hani doğru mudur değil midir bilmiyoruz. Ama güçlü bir dedikodu olarak şey oluyor. Ve en önemli özelliklerden bir tanesi disk olmadan çıkması. Yani disk geri olmayacağı söyleniyor. Bence buna imkan yok. Ben bunu söyleyeyim. Yani disk olmadan 2019'da bir Xbox konsolunun çıkması biraz bana ütopik geliyor açıkçası. Ama şöyle bir şey var abi. Bunun Microsoft dedik ki Xbox One X'e güçlü bir konsol yaptı. Şimdi Xbox One X güçlü bir konsol. Evet. Hakikaten güç döneminin ötesinde bir konsol olarak çıktı. Bir sonraki konsol nasıl olacak acaba diye ben kafamda düşünüyordum. Tahmin edilebileceği gibi aslında ben de böyle tahmin ediyordum. Şöyle bir dedikodu var. Xbox One'ın gelişmiş hali olacak deniliyor. Yani gene Xbox One X'in bir üst modeli yapılacak deniliyor. Yani birbirleriyle entegre olarak çalışacaklar diye bir dedikodu var. Aynı PC gibi aslında. Hani Xbox One 2 çıktı artık Xbox One yok değil. Xbox One X değil Xbox One Y mesela. Sanmıyorum
ama
şu anda.
Biz bunu birkaç kez dinlendirdik. x86 altyapısı olduğu için artık konsolar hep birbirinin şeyi olacaklar devamı.
İşte yani öyle olacak gibi duruyor. Geriye uyumluluk olarak yani şöyle daha doğrusu şunu örnek vermek olur. Xbox One Y çıktı mesela. Xbox One Y'ye aldığınız oyunu Xbox One'da da oynayabileceksiniz gibi düşün.
Tabii tabii.
Şimdi bu bayağı PC mantığına girmiş bir üretim halini gösteriyor ki Microsoft'ta zaten bu durum var. Microsoft hem PC hem Xbox aynı anda çalışıyor. Yani Microsoft elindeki konsolu aslında biraz da dizüstünün muadili olabilecek daha uygun fiyatlı bir kompakt PC'ye çevirmeye çalışıyor gibi. Ona Microsoft Windows yazılımlarını da yükleyebilirse eğer Windows'u da böyle ufak tefek kullanabilirse
ya şimdi şöyle
biraz
bir
daha
şey,
böyle farklı bir cihaz haline getirebilir konsol oyun konsolu dışında.
Şimdi şöyle düşünmek lazım. Dijital oyun satışlarına bakıyor insanlar. Tabii kutulu oyun satışlarının düştüğüne bakıyorlar evet. Sürekli olarak. Yani biz ikinci el tartışması yaptık ama şu dünyada şöyle bir gerçek var. O tartışmada dillendirmediğimiz dijital oyun satışları devasa yükselirken öyle ama Steam'de yok abi. Steam'de çok zor.
Ha, ben konsol tabii Steam'de. Evet. Steam'de çok uğraşmam lazım.
Mesela ikinci el kısmında ikinci eli savunan arkadaşlar Steam'i kesinlikle açıklayamazlar. Steam'de yüzlerce binlerce oyunu olan kütüphanesinde adamları. Çünkü satmadığı halde alıyor insanlar ve biriktirmeye devam ediyorlar. Şimdi dijital oyun satışlarındaki yükseliş belli. Görüyor Microsoft. Satılma da çok sınırlı dijital oyunlarda. Yok hesabı ayrı açıyorsun onu alıyorsun falan filan. Kredi kartını tanımıyorsun cartcurt derken çok kişi uğraşmıyor. Ben bile evimde satın aldığım oyunların son dönemde satın aldığım oyunların hiçbirini yani aslında kutulu alsam belki satardım dijital. Neden dijital? Oynaması daha rahat çünkü. DVD değiştir yok, CD tak çıkart yok, GTA 5'ten FIFA'ya geçtin. çok sokup çıkartmıyorsun falan, daha kolaylar. Orada yani şöyle bir durum var.
500 GB'sın.
İşte 2 terabayt
varsa kutulu tercih edebilirsin.
2 terabaytlık konsol çıkart. Şey koyma, dijitalden o indirsin oyunları.
Ama o öyle değil ki abi. Sonuçta sen sadece şu an büyük pazarları düşünüyorsun. Bizim gibi böyle dijital oyunlardan alışverişe dönmeyen ikinci el
işte veya onlara da abi Xbox One şey al diyor, anladın mı?
İşte öyle mi diyecek, onu merak ediyorum ben de. Yani disksiz çıkartmanın, tabii orada Microsoft'un şunu da görmesi lazım. Disksiz çıkarırlarsa ne kadar bir kapasite hacminden, hacim sonuçta Discord'da bir hacim kaplıyor yani. Evet. O boşa çıkan hacmi nasıl değerlendirebilecekler? İşte o hacmi daha küçük ama daha güçlü bir konsol olarak mı kullanacaklar falan, bunların denklemini bilmiyorum ama 2019 bana disksiz bir konsol için erken geldi açıkçası ya.
Ya bana çok erken gelmiyor. Dijital satışları pop off edebilirler ve umarım şeyin adımı olur
ama
bu.
Ama şöyle bir şey var.
Dijitalin ucuzlamasına da vesile olur umarım.
Şöyle bir sıkıntı var abi orada. Şimdi elbet kutulu oyun bitecek. Ona ben de katılıyorum. Kutulu oyun artık şöyle kalacak. Adamlar atıyorum 10 bin tane sınırlı sayıda şey üretecek.
Collector's Edition.
Collector's Edition. Yani. Hani koleksiyon yapmak isteyen adam alacak onu. O zaten hep olan bir şey. Bu yani değişmez zaten. Bu olacak. Kutulu bitecek ama burada Microsoft'un firmalarla danışıklı dövüş yapması lazım. Çünkü Microsoft'un kendi oyunu yok zaten. Yani genelde evet. Ubisoft oyun çıkartıyor. Ubisoft derse ki abi ne yapıyorsun kutulu, ben kaç tane satıyorum hala. Yani bunu böyle yaparsan bizi bitirirsin diye de bilir. O yüzden bilemiyorum.
Olabilir, deneyebilir de Microsoft şu an deneme yapabilir. Zaten biliyorsun
aslında konsol... USB satsınlar ya.
Konsol CD'ye bayağı bir yara aldığı için hani deneyebilir abi.
Yani daha denesi olabilir
bir
ama...
Bir de USB'de satabilirler oyunu bak. Farklı bir konseptle de geçebilir.
100 GB'lık USB koş içine.
Gerçi bir de 100 GB'lık olması lazım. Yani 100, en az
abi
120...
Abi yok ya, evet. Artık 100'den aşağı oyunu kalmadı. Yani 50... Şimdi birazdan haberini vereceğim. Ama yani bayağı oyun boyutları yüksek. Bir ufak haberde Golden Joystick ödülleri açıklandı. Golden Joystick oyun dünyasının yakından takip ettiği böyle her sene ödül dağıtan bir yer. Şey gibi değildir ama hani şov işi değildir. Böyle bir oylama yapılır. Oylamada insanlar işte... Adaylarını seçerler, evet. Oy verirler falan. Burada bayağı bir tartışma çıktı. Çünkü yılın oyunu Fortnite oldu. Şimdi birincisi Fortnite 2018'de teknik olarak çıkan bir oyun değil aslında. 2017'de erken erişimde, 2018'de erken erişimden çıkıyor. İkincisi insanlar Fortnite nasıl olur dedi. Golden Joystick dedi ki, abi dedi, bizim dedi yılın oyunu ödülünü dedi. İnsanlar seçiyor dedi. Hani UK bölgesindeki insanlar seçiyor dedi. Onlar da Fortnite'ı seçmiş dedi.
Abi hatırlıyor musun? Ben programda yılın oyunlarını konuşurken işte PUBG olabilir mi falan filan derken böyle bir gürültüden da sen anlamıyorsun bu işten filan diye böyle bir tepki gelmişti. Ben de şey demiştim. Yani insanlar çok fazla oynuyor ve seviyorlarsa ve oyuna talep varsa olabilir. Sen de şeydi konuşmuştuk orada. Yani sanat var bir tarafta, bir tarafta şey var. Sonuçta ödül illa en çok oynayana veriliyorsa kendi crush alsın filan demiştik değil evet. mi?
Ya o, ben şunu savundum. Bir şey en çok oynanıyor diye ödül alamaz.
Evet. Burada da gördük ki bir şey çok oynanıyor diye ödülü alabiliyormuş ve en prestijli ödülü daha alabiliyormuş.
Aslında buradaki sıkıntı şu. Nasıl eğlendi, nasıl hoşuna gitti, kendini dedi şeyle diye. Aslında buradaki sıkıntı şu, Fortnite...
İşine sonra anlaşıldım ya İngilizler tarafından ama Türkler tarafından ne zaman bilmiyorum.
Aslında sıkıntı şu Fortnite. Bak yine sinirlerim bozdu, damarlarım attırıyor pis o cahil gülüşünü yapıyor suratıma. Mesut Cevin o pis cahil gülüşü. Olay tabii ki de çok basit abi. Bir şeyi insan oylamasına sunarsan, şimdi mesela derim ki ben sana, bak şimdi bir örnek vereyim. Teknolojiden kim anlıyor? Oylamaya sunalım. Mesut Çevik mi, Enes Batur mu? Kim kazanır?
Enes Batur kazanır.
Teknolojiden daha mı iyi anlıyor?
Belki de anlıyordur.
Bir şeyin çok oynanıyor olması, o şeyin gerçekten iyi olduğuna mı gelmiyor? Zaten devamında, haberin devamında bitirmedin ki. Burada şey ödülü de var. Kritikler tarafından seçilmiş. Yani işte belli eleştirmenler tarafından seçilmiş oyun. Oyun ödülü, yılın oyun ödülü Red Dead Redemption 2'ye gitmiş. Ama tabii bu Game of the Year olarak geçmiyor. Yani burada Golden Joystick'in yaptığı tamamıyla şey. Aslında burada yapacağı şey şuydu. Game of the Year'ı, tamam mı, Red Dead Redemption 2'ye verecekti. Çünkü basın tarafından seçilen oyun olarak RDR 2 alacaktı bunu. Halkın oyun ödülü de Fortnite olacaktı ama Golden Joystick burada bir hinlik yapmış. İsimleri değiştirip konuşturuyor aslında kendini.
Ya öyle ama bak bir de şöyle bir şey var. Bir gerçek de var. Şimdi düşünsene. Metal Gear Solid 4, tamam mı? Sanat eseri bir oyun değil miydi?
Evet.
Şimdi yılın oyun ödülü verdin, tamam mı ona? Aha. Abi bir grup var Metal Gear Solid'den nefret ediyor. Zaten Metal Gear Solid'in satışlarına bakarsanız satışları da çok düşüktür oyunun. Yani
çok o, düşük değil.
Ya o kaliteye göre çok düşük kalır. Yani öyle şey değildir. Yani. Çıktı mı 10 milyon satıyor, aman işte biz çok rahatız. İlk ay 1 milyon kişi
zaten
aldı falan değil abi.
Zaten Metal Gear yılın oyunda olmadı yani.
İşte bak olmuyor, anlatabiliyor muyum ki? Sanatsal bir oyundur.
Ama sanatsal oyun... Abi sen sanatsal oyun deyince şeyi düşünüyorsun hemen böyle. İşte böyle bir bağımsız film festivali oyunu falan düşünüyorsun. Abi sanatsal oyun o değil ki. Yani oyunun pek çok noktada tekniği güçlü yapısı olması lazım yılın oyunu olabilmesi için. Yani
işte Fortnite bir eğlence. Demek ki öyle bir şey varmış.
Fortnite kötü bir oyun değil ki zaten. Bir eğlence yani. Oynayanı var, bir sürü seveni var ama dediğim gibi bir şey çok oynandığı için veya çok oy aldığı için o şeyden iyi değil. Bu şuna benziyor. Oscar'ı o zaman biz oylayarak seçelim. En iyi filmi. Recep İvedik aldı, en iyi film oldu. Ne yapacaksın? Türkler abandı. Abandı bir anda Recep Kaldı. Ne diyeceğiz? Recep Kaldı daha mı iyi diyeceğiz şimdi diğer
abi,
filmlerden?
Abi şimdi Golden Joystick'e en prestijli ödüllerden birini derken bunlar önce neymiş? Zaten demek ki insanların mantığıyla aynı şey çıkınca demek ki böyle diyorlarmış.
Zaten kendini sarstı. Bak burada abi her zaman bir şeyi eğer biz
ama
oyluyorsak...
Ama eskiden de halk oylamıyor muydu?
Bak, eskiden demek ki öyleymiş. Ben takip etmiyorum Golden Joystick'i. Bak mesela şöyle bir sistem var abi. The Game Awards diye bir şey var. Program evet. var. Tam bir Oscar töreni gibi oynuyor. 6 Aralık'ta olacak bu. Geçen hafta haberini verdim. The Game Awards'da mesela mantıklı bir sistem var. Onlar şunu biliyor. Eğer işi komple oyunculara yani halka bırakırsak, bize bırakırsak bu işin suyu çıkar. Neden? Şimdi bazı oyunlar kampanya bile yapıyor. Bize oy verin, %10 canım, oyun kodu evet. verelim size falan diye. Sırf bu tarz yerlerde çıkmak için. O yüzden adamların sistemi şu. Hala aynı mı bilmiyorum. %60-70 jüri, 60 tane basın kuruluşundan insan seçmişler. %30'u halka bırakmışlar gibi bir denklem yapmışlar orada. Bu denklem mantıklı olabilir. Ama bence en mantıklısı her zaman sağlam bir jüri ekibi oluşturmak. Gerçekten iyi bir jüri ekibi oluşturmak. Geri kalan halk oylaması kısmını da halkın seçtiği. Halkın özel ödülü.
Abi jüri merak çok ediyorum. Var. Bu jüri de çok developer var mı bunlarda? Oyun geliştiricisi.
Olabilir. Evet. Çünkü şey sadece şey değil. Ama oyun geliştiricisi doğru kritiği yapamayabilir.
Ha bence yani sanatçı olmalı mesela. Anlatabiliyor muyum? Oyun tarafında grafik tasarlayan, 3 boyutlu tasarlayan adamlar da olmalı. Şimdi hepsini editörlerden seçiyorlar da. Editörlerin de background'una baktığımızda hepimizin tabii ki. Biz bu işe emek vermiş insanlarız, tamam mı? Ve gönül vermiş insanlarız. Son kullanıcıdan farkın ne oluyor ki abi? Yani çok oyun oynayan bir son kullanıcıdan...
Abi yapma gözünü seveyim. Sen editörle son kullanıcıdan farkı ama bilmiyorsan... Bazı,
yok yani ödül verme yani... töreninde...
Nasıl ödül
yani ödül töreninde neyine göre değerlendiriyor ki? Şimdi son kullanıcı... Yani bak şimdi developer en azından şeyi bilir, tamam mı? Arkada ne kadar emek verilmiş, bir şey ne kadar zor ya da bir şey yeni mi düşünülmüş, yeni eski mi ya düşünülmüş?
Senin dediğin şu mu yani?
Bence yani editör olması gerektiği gibi son kullanıcı da olmalı, şey de olmalı.
Bence
işin arkada yapımcısı da olmalı.
Bak ben sana söyleyeyim, bu işin en büyük kriteri
çünkü
her zaman...
Çünkü Akademi Awards dediğinde jüri üyesi şeydir. Sinema dünyasında, tamam mı?
Yani, şu an kendi mesleğini gömüyorsun.
Gömmüyorum, sadece şunu
sen
söylüyorum.
Sen diyorsun ki Apple'ı ben incelemeyeyim, bir tane developer gelsin onu incelesin diyorsun.
Tabii ki abi bak mesela biz bunu Apple'da da söyledik, insanlar yanlış anladı. Şimdi Apple bizi çağırdığı zaman hem editörleri çağırır, moda dünyasından adamları çağırır. Aynı zamanda yanımızda mesela iPad'e giderken şey vardı, çizer vardı.
Hı hı. Ama o bir basın lansmanı.
Basın lansmanı ama bak orada o kritik bir... yaparken... Adamlar şeylerden de kritik alıyorlar.
Ama şimdi bak telefon çok yönlü kullanımı olan bir şey abi. Oyun gibi bir şey
mesela
değil
mesela
telefon.
Mesela bak eğitim amaçlı bir lansman yapıyorlardı. Eğitim uygulamaları lanse ederken benim yanımda Özgür Bolat vardı abi. Türkiye'deki eğitim dendiğinde
yahu, muhakkak,
ilk hafta gelen adamlardan bir tanesi
tamam
yani.
Tamam da ne alakası var? Sonuçta gidip de Özgür Bolat'a şey demiyorlar ki en iyi telefonu seç demiyorlar ki.
Ama kritik yapabilir. Yani ama ben kritik sadece sadece editörlerden oluşan bir jüri de şey buluyorum yanlış biliyorum. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Tabii ki biz bu işe gönül verdiğimiz ve araştırmasını yaptığımız için birçok kullanıcıdan daha iyisini bilebiliriz.
Ben bugün sana söyleyeyim. Her gün yatmadan 3 posta makale okuyorum oyunlarla ilgili. Bunu da açıkça söylüyorum. 2 posta video seyrediyorum 50 dakika.
Bak işte.
Bugün ben bu konuda herhangi bir insandan daha iyi eleştirebileceğimi düşünüyorum. Normal. Senin dediğini anlıyorum. Senin dediğin mesela sen diyorsun ki atıyorum oyunlarda bir sanat varsa sanata bakabilecek bir adam da olmalı
tabii,
diyorsun. Doğru.
Jüride.
Fakat sıkıntı şu. Jüride abi bu tarz adamlar tamam mı? İyi değerlendirebilirler ama doğru değerlendiremezler. Çünkü oyun pek çok parçayı içinde barındırıyor. Adamın değerlendirebileceği şey ne olur biliyor musun? En iyi sanat yapan oyun olur. Eğer öyle bir kategorim varsa bu adam olsun. Ama mesela sanatçı geldi. Adam artistik bir adam atıyorum bakıyor. Sadece sanata bakıyor falan. Seçtiği oyun çok güzel bir sanat var ama oyun değil eksik. Şimdi adam onun eksikliğini göremez. Çünkü oyun hakikaten dışarıdan bakarak değerlendirebileceğim bir şey değil. Hiç bilmeyen bir adam için. Yani Özgür Bolat Hoca mesela gelsin. İşin eğitim kısmına oyunun gönderdiği mesajları analiz etsin ama çok da güzel bulsun o mesajları. Ama oyunun oynanabilirlik kısmını analiz edemez. Zaten bir oyunun temeli de oynanabilirliğidir. Yani adam hakikaten editörün olayı şu. Bu oyun nasıl oynanabiliyor, nasıl senin içine alıyor, nasıl alıyor, nasıl tutorial yapıyor, nasıl götürüyor, nasıl şey yapıyor. Yani pek çok içinde katman var. Dışarıdan bakan bir insan sadece kendi uzmanlığındaki alana bakacağı için doğru editörlük, doğru kritiği koyamayabilir ortaya. Senin dediğini anlıyorum ama eksik bir kritik çıkabilir orada. O yüzden öyle bir sıkıntı yaratabilir.
İşte ben de diyorum ki yani editörlerin de eksik kritiği çıkabilir. O yüzden tamamlayıcı unsurlar lazım abi.
Editörlerin eksik kritiğin çıkma ihtimali diğerlerine nazaran daha az diyorum ben de.
Ben de işte herkes kendi uzmanlık alanını değerlendirsin diyorum abi. Şimdi abi, editör dediğin adam...
Editör dediğin adam mesela ben şimdi editörüm. Al benim üzerimden konuşalım.
Tamam.
Yıllarımı oyuna verdim. 20 yıldır oyun oynuyorum. Yani şimdi neyim eksik benim? Neyi göremiyorum ben sence oyuna bakınca?
Abi bilemem diyecek şimdi. Yok şimdi şöyle bir şey var. Bak Fortnite mesela tamam mı? Halk seçmiş. Golden Joystick ödülünü almış tamam mı? Şey diyebiliyor insanlar. Ya işte bu oyun alır mıydı? Bu yılın oyunu olur muydu falan filan tamam mı? Bir oyunun yılın oyunu olması için mesela sende neler lazım? Senin tarafında.
Çok fazla şey konuşmamız
lazım. Mesela niye God of War almadı da Red Dead Redemption 2 alır?
Ya bu değişen bir şey. Bazıları için God of War da olabilir. İkisi de çok büyük
oyun. İşte mesela sen editörsün. Şu anda birine karar vereceksin.
Yani onu
karar...
söylemem. O sürpriz olsun.
Ha işte. Çünkü yani öyle
onu,
bir durum
söz konusu. Kendime saklıyorum.
Anladın mı? Öyle bir
hazırladım
durum söz konusu.
Hazırladım bu arada. Yılın oyunlarım hazır
mesela
yani.
Mesela God of War var. Bir tarafta Red Dead Redemption 2 var. Anlatabiliyor muyum? Kime göre, niye göre?
Abi bu tabii ki de kişisel bir site. Oscar da öyle ki. Oscar'da ben bir makineye koyup da çıkartmıyorsun ki. Adam orada... Altyapısı hazır sadece. Sıkıntı o. Mesela birine sen sorduğun zaman bir tane jüriye desin ki mesela sen niye bunu seçtin? İki tane film var. Çok iyi. İki
ben
tane oyun var.
Developerlar da bence gerçek bir jüride olmalı.
Ya developerlar olabilir. Problem değil. Senin editörleri yeterli görmemeni anlayamıyorum.
Yeterli ben. Görmüyor değilim ben.
Ama görmüyorsun. %100
editörlerden oluşturulmuş
sen
bir jüri.
Sen şu an benim kendi hem mesleğini aşağılıyorsun hem benim mesleğimi
abi
aşağılıyorsun.
Abi aşağılamıyorum. Ben sadece şunu söyleyeyim. Ben bir editör olarak
şu
diyorum.
Şu an bak aşağılıyorsun mesleğimi. Ben bu işe kaç yılımı verdim biliyor musun sen?
Abi bak o tarafa katılmıyorum. Niye biliyor musun? İşte artık bir şey var. Yani ben şey zaten
en çok bana soracaksın.
Hayır işte ben editörüm. Her şeyin en iyisini ben bilirim. Kullanıcı seçmiş. Aman hepsini çöpe atalım. Kullanıcılar ne anlar ki bu işten? Yani Allah aşkına abi. O kadar
ya,
da değil ya.
Ya bırak şimdi son kullanıcıyı oynuyorsun. Seni
yok
de görmedim sanma.
Yok abi o kadar oynamıyorum. Ben
daha bana programdan önce diyordun kullanıcılar hiçbir şey anlamıyor.
Bak ya. Ama Golden Joystick'i de haklı buluyorum. Abi bir oyun çok oynanıyorsa, kitlelere yayıldıysa, sevilerek, devam ederek oynanıyorsa.
Kendi
Crash. Kendi mobil oyundan en iyisi seçildi. Kaç kez ödül aldı abi.
Niye mobil oyun abi? Mobil oyun diye ayırmaya ne gerek var? En iyi oyun.
Mobil oyun olarak ayırıyorlar çünkü şu tuşlar altında bir şey var. Mobil var oyunun. Tamam mı? Kapasitesiyle, sana verebilecekleriyle mobil teknolojinin, PlayStation'daki bir God of War'un ya da başka bir oyunun ya da Fortnite'ın verebilecekleri farklı. Tamam. Kaldı ki son dönemin en iyi mobil oyunu ödülünü hangisi aldı?
Hangisi aldı?
Bir tahmin et. PUBG'yi aldı abi.
PUBG iyi mi?
Tabii en iyi mobil oyun seçildi.
Nerede?
Genel kapasite olarak. Son oyun ödüllerinden bir tanesi. Dur bakayım
bakalım,
ben bir. PUBG
mi?
En iyi mobil oyun seçildi. Bak vuruyorum.
Evet PUBG Mobile burada seçilmiş.
Evet dedim sana.
PUBG Mobile.
PUBG Mobile en iyi oyunu aldı gördüğün gibi. Yani... Burada ne diyeceğiz peki?
İyi sağlığı niye almasın ki?
İyi bir oyun mu sence?
Bilmem ama PUBG Mobile oynamadım.
İşte abi oynamak da lazım. Yani oyun anlatabiliyor muyum? Sonuçta mobil...
Ya bu konuyla bu konunun ne alakası var? Ben bir şey demedim ki.
Ama yok kendi Crash'tan örnek verdiğin için dedim. Kendi Crash o dönemin sınırlarını zorluyordu. PUBG de bu dönemin.
Ya kendi hangi dönemin sınırlarını zorluyor abi? Allah aşkına bırak şimdi. Ya ben sana
yok,
ne diyorum?
Yok o dönem... Kabiliyetleri belliydi mobil cihazların. Bak, o şey, oyunlar tutuyordu.
Bir şey çok oynanıyorsa o şey en iyisi değildir.
Abi çok bu oynanması gerçek... değil. Bak, oynayan örneği... adamların keyif alıp almaması önemli.
Tamam abi fark etmez. Bak ben sana diyorum ki bir şey çok seyrediliyorsa, çok oynanıyorsa o şey kendi dalında en iyisi olduğu anlamına geliyorsa eğer biz hiçbir şeyi kritik etmeyelim. Hiçbir şey. En çok satılan telefon en iyi telefon olsun. En çok izlenen film en iyi film olsun. En çok oynananların en iyi oyun olsun. Biz konuşmayalım hiç. Bitti.
Hayır ben sadece
hiç konuşmuyorum. Hayır bitti. Öyle böyleyse bundan sonra bana şu telefon ucuzmuş iyiymiş falan. Hayır Apple en çok satıyorsa en iyi telefon Apple. Zaten... Recep İvedik en çok izleniyorsa en iyi film Recep İvedik. Bitti. Daha tartışmam seninle.
İyi tamam abi sen öyle
en
söylüyorsan.
En çok oynanan oyunu Fortnite. En iyisi Fortnite. Bitti.
Çünkü şöyle bir durum var abi.
En çok izlenen Enes Batur'sa en iyisi Enes Batur. Bitti. Daha konuşmam. Abi konuşma. Cümle kurmam. Vallahi bir şey en çok tüketim. Beni delirtti ya. Bu adam beni delirtti kardeşim.
Dostlar en son PUBG'ye gelince film koptu. Dikkat ediyor musunuz? Kendi Crash'tan mobil oyunlardan PUBG'ye geldi.
Geliyor arada... bana bir sene oldu artık ya. Adam öğren artık bir senedir beni bak, delirtmeyi nasıl başarıyorsun
süper
ya?
Süper bir iş var abi. Bu seni çok sevindirecek.
Ne o?
Abi bu sensörü yutuyorsun. Hı-hı. Oyun oynamaya başlıyorsun. Sensör içinde senin vücudunun sıcaklığını ölçüyor. Bir de beline bir kemer bağlıyormuşsun. Vücut sıcaklığını belli bir derecede tutmaya çalışıyorsun.
Kaç kişi kullanıyor abi?
Abi bunu Avustralyalılar geliştirmişler. İsmi de Royal Melbourne Institute of Technology isminde bir fakülte yani bir üniversitede geliştirilmiş bu. Hmm. Yeni bir oyun türüymüş. Çıkarttığın zaman sensörü doğal yollarla oyun bitiyormuş.
Güzel bir oyun türü.
Ne diyorsun buna? Bu da yeni bir
vallahi,
şey olur mu?
Çok kişi kullanmadığı için bence hiç
mesela
sevmedim.
Videolarda görüyorsunuz koşuyor, spor yapıyor falan sırf vücut sıcaklığını tutmak için. Şimdi bu şöyle saçma olmuş. Anladığım kadarıyla bir aktivite aslında ölçüyor vücut sıcaklığı derken. Yani adam sürekli spor
ne
yaparken göstermişler. Ya, abi aktivite bilekliği diye bir şey var. Takıyorsun zaten hiç yutmana falan gerek yok. Zaten şey yapıyorsun.
Yani ya, beynim için... var. Beynini analiz edebiliyorsun.
Yani kaç adım attın, kalori ne yaptın falan filan. Sıcaklığını da ölçebilir aslında bilekten. İlla içine girmesine de gerek yok diye düşünüyorum. Bu başka bir şeyin deneyi.
Bilim adamı alalım bir tane buraya da. Biz bir oyun konuşalım, bir bilim konuşalım.
Abi yutar mısın böyle bir şeyi? Falan.
Hayır.
Ben de yutmam ya. Siz yutar mısınız ya merak ettim. Bir de diyor ki rahatsızlık vermiyor yutanlarda falan diyor. Atılırken de sıkıntı yaratmıyormuş.
Ya yaratmaz tabii küçük bir şeydir zaten de.
Bu arada Apple dedik, Apple'ı andık. Saygıdeğer CEO.
Tim Cook.
Tim Cook demiş ki yeni bir teknoloji yönetmeliği gelmeli. Ya demiş bu? Kullanıcı verilerinin gizliliği ve big data'nın işlenmesiyle ilgili demiş. Olayı tamamen firmaları yüklediler. Yani sen şöyle yap, böyle güvenlik al. Ve firmalar kendileri istediği gibi at koşturuyorlar.
Evet,
ben bu konularda devlet düzenlemelerinin çok yararlı olmadığını düşünüyorum. Genelde onlar işin içine girdiler mi hani olayın içine edebiliyorlar. Ama birazcık da sanki ellerine değmesi lazım. Çünkü işin gittiği yer pek iyi değil demiş. Yani öyle bir durum söz konusu. Bir kullanıcının yorumu vardı. Kullanıcı yorumu da diyor ki zaten diyor devlet istiyor dataların çoğunu diyor. Şimdi sen diye devleti işin içine sokarsan diyor hani işte kurda kuzuya emanet etmek gibi bir şey olacak diyor. Firmalarda durması daha iyi diyor. Ama şimdi firmalarda durması da iyi mi kötü mü görüyorsunuz işte. Yani özellikle bu Cambridge Analytica skandalı bunların hepsinin şeyi. Asıl odakladıkları konu. Tim Cook da onu örnek veriyor. Diyor ki yani bu hoş değil. Cambridge Analytica sonuçları gösteriyor ki Facebook skandalı. Bu veriler ticari firmaların elinde silaha dönüştürülebilirler. Yani bu bir silah oluyor. Evet. Sonuçta düşünsene ben ticari bir firmayım ve benim karlılığımın artması için Erdin'in ya da senin iktidara gelmenin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ve halkı manipüle ediyorum, zombiye dönüştürüyorum yani haberlerle beraber.
Ya ben bunun engellenebileceğini düşünmüyorum ya.
Bu başka bir şey değil mi gerçekten?
Ya bu engellenmek için falan böyle Mr. Robot dizisinin içine girmemiz lazım yani. Bir tane böyle işte bir grup hacker bir şey yapıyor, tüm bilgiler hackleniyor falan. Öyle fantastik bir şey olması
lazım. Kaldı ki adamların da müthiş iyi kalpli süper saf insanlar olmaları lazım.
Ya şu anda abi çünkü şu. Hani bir firma bilgileri çalıyor, diğer firmanın derdi şey değil. Ya bu bilgiler çalınmasın değil. Ben çalayım. Hani herkesin derdi. Çünkü rekabet o abi artık. Rekabet teknolojik dedim ki data çalmak üzerine kuruldu yani.
Evet.
Datan yoksa bugün firma olarak herhalde bir eksik kalıyorsun bir sıfır. Diğer firmalara nazaran. Bu da büyük eksiklik yani. Efendim oyun haberlerine geçmek istiyorum ama çok kötü bir haberle devam edelim oyun haberlerinde. Fallout 76 var. Fallout 76 maalesef beklendiği gibi bir etki yaratamadı oyun dünyasında. Tam tersi baya baya insanların hardcore sövmeye başladığı bir oyun oldu.
Abi ben oynamadım oyunu. Hiç bakma şansım olmadı. Nasıl olmuş?
Ben hiç beğenmedim. Yani şöyle söyleyeyim. Bethesda ve Fallout ismini görmesem yarım saat oynayıp kapatırdım.
O kadar kötü diyorsun yani.
Ya benim zaten online oyunla aram yok. Bu oyun online bir oyun. En başta onu söyleyelim. Bethesda'nın bizi kandırdığı konu şu. İsterseniz tek başınıza da oynayabilirsiniz. Evet, teknik olarak istersen tek başına oynayabiliyorsun ama hiçbir zevki yok. Yani tek başına inanılmaz sıkıcı bir hale geliyor oyun bence. Oynayacaksanız muhakkak 2-3 kişi daha bulup beraber gezip anlam katmanız lazım bulunan dünyaya. Ama o oyun eleştirme kısmı bir tarafa, oyunun satışları kutulu anlamda düşmüş. Yani Fallout 4'ten %80 daha az satmış kutulu
satmamış
olarak.
Satmamış gibi bir şey
ama
yani.
Ama kutulu Fallout tabii bu. Evet. Dijitalde artmış olabilir bu satışlar. Yine de $60 bu oyun için çok pahalı. Bu $60 bir oyun değil. Yani ben bu oyuna bakınca $60 bir şey görmüyorum burada. Yani.
Neler eksik abi? Yani oyunda hikaye mi yok? Evet,
hiç
doğru.
Yok. Hikaye hiç yok. Fallout oyun dediğinde zaten hikaye bir olması hikaye lazım. Ortama anlam katan şey lazım. Yani hikayeden kastım insanlar şimdi çıkıp şey diyecek. Sağda solda kağıt bulayarak okuyabiliyoruz bu hikayeyi diye ama abi öyle benim için bir şey. Eğer bir oyun sağda solda bir şey okutturarak hikayeyi anlatıyorsa eksik. Ben abi sağda solda okuduğumla hikayeye derinlik katacağım. Ya bana hikayeyi kağıttan vermeyeceksin. Kağıtta derinliği vereceksin. Hikayeyi başka türlü vereceksin. Bu bir oyun çünkü.
Yoksa PDF dosyası indir oku o zaman oyunun yanına yani. Yani
mesela Skyrim'de abi çok güzel bir şey vardır. Bir sürü kitap vardır. O kitapları okursun istersen ama hikayeyi oradan vermez sana. Hikaye vardır zaten. O kitaplar ekstra merak ediyorsan o dünyayı okursun. Bu en güzel
formu. Yani Ali Veli'ye ne yapmış, savaş niye var filan onları
ya
okursun.
Bunları okursun. Bunlar da keyiflidir ama bunlar yarın sonra olduğu için keyifli zaten. Fallout 76'da ise devamlı biri konuşuyor. Devamlı. Arkanda bir teyp var. İnsan yok zaten bu arada. Yani şey yok. NPC yok oyunda hiç. Hiç NPC yok.
NPC yok mu?
NPC düşman zombiler var. Düşman yaratıklar var.
Normal, görevi nereden alıyorsun?
İşte bir teyplerden alıyorsun.
Ooo fenaymış ya alıyorsun. İyice kötüymüş.
Ya zaten Fallout'un bence en güzel tarafı NPC'leriydi.
O yüzden bir tane haber okudum. İçinin detayına girmedim başlıkta. İşte insanlar, online oyuncular NPC şey yapıyorlar ki diğerleri zevk alsın diye falan diye.
NPC taklidi yapıyorlar
değil mi? NPC taklidi yapıyorlarmış.
Abi öyle zaten yani diğer türlü olmaz çünkü ya çok anlatılacak çok şey var da neyse ben haberden bahsedeyim size. Bir haberde şu Fallout 76 ilk çıktığında 47 GB'tı. Sonra bir update geldi çıktığı gün oyun. 52 GB'tı update. Şimdi bir update daha geldi 48 GB.
Ne abi bu?
Abi oyun bozuk. Yani oyun bug'lı, hatalı. Çok fazla hata var oyunda. Bazı hatalar questlerde ilerlemeni engelliyor. Ses hatası vardı. Dünyanın en sinir bozucu hatası. Kardeşim başına geldi. Nasıl bir şey biliyor musun abi? Devamlı tüfek ateşliyorlar burada. Tak tak tak tak.
Bitmiyor.
Bitmiyor ha. Devam tak tak tak. Ses hatası abi. Onu düzelttiler herhalde. Bayağı bir şey. Yani bu oyunu bir daha baştan yapmaları lazım ki anca toparlasın.
Şey mi dediler acaba ya? Abi çöpte bir harita buldum. Ne yapalım? Ha online girsin için hepsi.
Biri toplantıda bir şey söylemiş. Abi bak hiç insanı hiç NPC koymayalım.
Bizim programı izliyorlar. Beni mi dinlediler acaba? Abi online yapalım falan tarzında.
Yani ya biri bir şey söylemiş. Herkesin kulağına çok iyi gelmiş ama kimse uygulamasını da ya bu insanlar bu oyunu niye oynasın lan dememişler.
Yani bir gün Witcher'da şey yapıyorlarmış. Online tamam mı? NPC falan yok.
Bir de işin komik tarafı şu. Server'da oynuyorsunuz tabii online bir oyun olduğu için bu. PS Plus istiyor. Xbox Live istiyor. Tek başına oynamak istesen bile.
Abi işte PC'nin gözünü seveyim ya.
Benim arkadaşım yok diyorsun mesela. Tamam mı? Benim arkadaşım. Destiny mesela o açıdan çok iyiydi. Destiny'de sadece PvP'ye gireceğin zaman PS Plus alıyordun. Bunda yani sıfır hani öyle bir sistem kurmamışlar. Server kullanıyorsan sen otomatik olarak PS Plus almak zorundasın gibi bakıyor. Veya Xbox Live. Neyse server'da abi nuke atmak diye bir şey var. Asıl bomba bu. Kıyamet. Yani nuke atıyorsun. Atom bombası patlatıyorsun. Bu oyunun sonu artık. Sonunda alabiliyorsun bu atom bombasını. 3 tane arkadaş kastırmış. Atom bombasının kodlarını almışlar. Demişler ki ulan üçümüz aynı anda atsak ne olur? 3 tane aynı anda atom bombası atalım diye. Çok gerçekçi olmuş. Server çökmüş. Ya bayağı gerçekçi. Üçü de atmış aynı anda atom bombası. Atom bombası normalde dezenformasyon uğratıyor. Haritayı böyle dağıtıyor yani.
Haritada ölüyor mu?
Yok. Attığı bölgede böyle bir tüm haritayı kaplamıyor. Attığı bölgede kocaman bir delik açılıyor. Yarık açılıyor. Ve orada radyoaktif canlılar artmaya başlıyor bildiğim kadarıyla. Üçü de aynı anda atınca server demiş ki ben bunu aynı anda hesaplayamam herhalde. Bu kadar değişkeni ben demiş kapatayım.
Bombaymış ya inanılmaz yani.
Çok üzüldüm ya be yani. İlk defa bir Bethesda oyununda uzun yıllar sonra ya Skyrim'e, Switch'teki Skyrim'e bundan 10 kat fazla heyecanlanmışımdır ya. Düşün 50 kere oynadığım oyun yani.
Belli bir yerden sonra tüm firmalar oyun dünyasında ticarileşmeye doğru gidiyorlar çok hızlı bir şekilde. İşte microtransaction'lar falan filan derken baktılar olacak gibi değil. Böyle ya, saçma sapan işlere de giriyorlar.
İşte yanlış yerden ticarileşiyorlar abi.
Evet yani abi her yıl oyun, her 2 yılda bir oyun. Bu işler olacak işler
abi,
değil ya.
Abi Bethesda'lar falan, Rockstar Bethesda ne her yıl oyun yapıyor ki? Bethesda 2011'de yapmış bir tane. Sonra Fallout 4 yapmış. 2011'de yaptığı Skyrim 50 platforma çıkararak ekmeğini yedi.
Gerçi bir de
online
var, evet.
Yok bir şey yok yani. Ekmeğini hayvan gibi yiyorsun. Yap gene aynısını abi.
Otur yap. Vakit de var değil mi?
Aç gözlük. Zaten sen başka bir şey çıkartsan gene aynısını satabileceksin abi. Bugün GTA 5 o yani online ile beraber yürüdü ama işte yaptı adam, anladın mı? Hani madem online ile bir geçiş yapacaksın.
Evet.
GTA 5'in Fallout 4'ün yanında ver bu oyunu ya. Bu oyun ayrıca çıkartmanın ne anlamı var? Red Dead Redemption 2 hem single'ı var hem online'ı var. $60. E bu Fallout 4'ün online modu gibi sadece $60.
Ya
enteresan, neyse.
Kullanıcı verecek kararını. Steam'de ne güzel bir şey var ki 2 saat oynamadıysanız geri ödeyeceksiniz diyeyim ama 2 saati oyun geçiyorsun. Ha, Steam'de yok mu bir de?
Steam'de yok. Bethesda'nın kendi launcher'ında var.
İşte özellikle yapmışlar ama. Her şeyi hazırlamışlar bunlar. Ben
her şey perfecto.
Vallahi mükemmelmiş. Sivil Havacılığın seyrini değiştirecek bir gelişme var. X-59 QSST süpersonik uçağın üretimi başlamış. Bu bir test uçağı olacak. Amerika Birleşik Devletleri merkezinde Lockheed Martin var. Ben Lockheed Martin söyleyemiyorum bile.
Programı süresi çok uzayınca dilimiz dönmemeye başladı.
Vallahi yavaş yavaş ağzım çok kurudu.
Evet, ya,
şimdi çok orada yoruldum. Şöyle bir şey var. Bunlar zaten silah üretiminde, savaş uçak üretiminde uzman firmalardan bir tanesi. NASA ile beraber sesten hızlı giden bir yolcu uçağı geliştirme aşamasında çalışıyorlar. 1500 km hıza ulaşacak bir uçaktan bahsediliyor saatte. Böylece yolculuklarımız işte 1.5 kat daha hızlanmış hale gelecekler. Ve daha da hızlanmasıyla beraber uçakların daha sessiz. Siz uçağın içinde ses duymayacaksınız. Daha sakin uçuşlarla işte değil, Amerika'ya buradan 10 saatte gidecekken ne bileyim işte 6 saatte falan Amerika'ya gidebileceksin falan. Çok daha güzel, keyifli şeyler bekliyor bizi. Daha öncesinde Concorde vardı. Niye kaldırıldı derseniz eğer havacılık endüstrisi aslında bir değişim geçirdi o dönemde. O döneme kadar havacılık dediğimiz şey çok pahalı. İnsanların çok fazla para verip uçtukları lüks bir ulaşım aracıydı. Ve Concorde içinde ekstra lüks vermek, business class'ın 2-3 katı fiyatları ödemek bazı insan grupları için sıkıcı gelmiyordu, sıkıntı gelmiyordu. Ama daha sonrasında hem diğer uçakların hızları belli bir miktar arttılar.
Kârlılığı düştü o.
Yani kârlılığı düştü. Çünkü yani uçak, o havacılık yolu şirketi için de Concorde'u işletmek çok büyük bir maliyet haline almaya başladı. Tabii çok
yani
farklı yakıt uçuyor.
10 saatte uçağından daha fazla çakıyor yakıtı yani.
Tabii. Şimdi süpersonik uçaklarla beraber işte verimliliğin yüksek olduğu, sesin az olduğu, konforun yüksek olduğu uçaklar üstüne çalışacaklarmış. Bakalım havacılık endüstrisinde bir değişime ihtiyacı var. Şu anda evet, mesafeler kısalı diyoruz. Çok uçan biri için mesafeler uzun abi hala. Yani Bitmiyor.
Abi dünyanın bir yerinden bir ucundan bir ucuna gitmek 2 saat olduğunu düşünsene ya.
Ne güzel ama işte insan oldu. O 2 saat bile eminim belli bir yerden sonra bizim çocuklara falan şey gelecek abi 2 saat değil.
Benim dedem anlatıyor. Deniz'den İstanbul'da 24-26 saatte gelmişler trende falan filan.
Al işte.
Dedim ne yapıyorsunuz ya? Dedim, rezillik başlık açsaydınız ek sözle dedim.
Değil ya. Rezillik böyle iş olur mu falan filan de. İnsanlar o zaman normal geliyordu. İyi ki geldik falan diyorlardı. Gemilerle aylarca süren yolculuklardan
ama
bahsediyoruz.
Ama bitmiyor ki abi. Her zaman aç gözlüyüz ki öyle olmamız lazım. Öyle olmasak işte gelişemeyiz zaten.
Aynen
düşsene,
öyle abi.
İnsan olarak tamam yeter bu kadar ya gelişmeyelim artık diye.
Şimdi bakalım bu gelişme çok önemsendi. Havacılık endüstrisinde oldukça fazla yerde haberi çıktı. Ben de sevindim açıkçası. Bir an evvel hızlansınlar. Çok yavaşlar en iyisi. Olmuyor. Almanya Ekonomi Başbakanı bir etkinlikte işte BMW'si, Mercedes'i falan hepsi önündeyken onların yöneticileri demiş ki ya adam olamadınız ya da böyle dememiş de. Tesla gibi seksi bir araba ne zaman yapacaksınız demiş adam. Yani ya herkesin almak ya, isteyeceği.
Mercedes'in sahibi olsam tokatı basardım.
Bir elektrikli araba niye yapamadınız demiş. Öyle adamlarsınız ki yani elinizi sallasanız 50'si ama demiş böyle bir araba ortaya koyamadınız. Etkinlikte bir de ağzını açıp bakana şunun için dememiş. Birbirlerine bakmışlar falan böyle şaşırmışlar biraz. Ne diyor lan?
Ne diyor lan?
Farkını değil herhalde. Cari fazla verip duruyoruz. Yani ihracatı biz besliyoruz falan diye düşünmüşlerdir. Dünyada çünkü zengin dediğin an Tesla'ya binen adam görmüyorsun hala. Hala bundan ürettiği arabalara binen adamlar hava atıyor. Yani Amerika'da bile. Öyle bir durum söz konusu. Ama demiş ki yani bir elektrikli araba yapın demiş ya.
Yapsınlar onlar da kırmasınlar bakanı ya.
Ama BMW'nin açıklaması var. Diyor ki elektrikli araba yapabilmek için pil yapman lazım. Pil üretiminde kullanılan kobalt gibi madenler de oldukça değerli ve fiyatları şu anda çok stabil değil. Sürekli artıyor. Ben bunları 10 yıllık süreçte garanti altına almazsam kusura bakmayın elektrikli araba üretmem demiş. Bu arada Birleşmiş Milletler'in bir raporu var elektrikli arabalarla ilgili. Çok enteresan. Benim çok ilgimi çekti haber. Diyorlar ki 2025-2035 ya da 2045'te elektrikli arabalar işte o süreçten bahsediyor. Artacağı için kullanımı, hı hı, ve aynı zamanda işte sürekli internete bağlı, sürekli aktif elektrik kullanan cihazların sayısı artacağı için bizim ekstra enerji üretmemiz gerekecek. Bu yüzden fosil yakıt tüketimi artacak, yeni kuyular açmamız lazım diyor. E hani çevreciydi bu elektrikli arabalar abi?
Evet, nasıl oldu?
Hep söylediğim şeye geliyoruz. Sen elektrikli arabanı şarj ederken arkada termik santral bir şehri yok ediyor. Doğalgaz çevrim istasyonlarında doğalgaz yanıyor. Yani petrol yakıyorsun. Siz elektrikli arabalara geçtiğimiz gibi petrol kullanımının yok olacağını falan mı düşünüyorsunuz ya?
Evet.
Abi yok. Öyle bir dünya yok yani. Elektrik her zaman ihtiyaç. Üretmemiz lazım. Güneş enerjisi, işte rüzgar, evet bunlar kullanılabilecek şeyler. Ama bunlar o açlığı doyurabilecek seviyede değiller yani
tüketim
şu anda.
Tüketim çılgınlığını karşılamaz mı?
E tabii abi şimdi bir de güneş panellerini yayacak yerlere de ihtiyacın var. Nereye yayacaksın? Onu yaydığın zaman altında ekim yapmaman lazım. Çöle möle yayabilirsin. E, tozlanıyor orası da çöl fırtınası var bilmem onların üstünde açık olması lazım.
Belki teknoloji gelişince onun daha pratik bir yöntemi de çıkar ya belli olmaz ki.
Şu anda en büyük fantazi elektriği kablosuz olarak güçlü bir şekilde iletmek üstüne çalışıyorlar. Ay'dan dünyaya mesela bir lazer ışığıyla. Diyorlar ki Ay'a koyalım güneş panelleri. Ay'a güneş panellerini koyalım.
Sektirelim orada.
Ha, oradan bize gelsin abi.
Lan millet ne bilim yapıyor ya.
Vallahi adamın fantaziye bak.
Sen bilim adamısın anladın mı? Sınır yok. Düşünceye bak. Abi Ay'a koyalım. Mantıklı.
Oradan lazeri de yansıtalım diyor çok güçlü.
Ve bunun üzerine çalışıyorsun abi.
Evet bunun üstüne çalışıyorsun.
Çok iyi bir şey.
Fantazi değil mi? Bambaşka.
Biz de burada konuşuyoruz ki şey. Peki şeyi merak edeceğim ben. Mercedes mesela elektrikli araba yapmıyor mu? Yani öyle bir şey planı
abi,
yok mu?
Abi şu anda yok. Yani seri üretime geçtikleri yok. Ya ama zaten Mercedes'te şey çıkmış. O benim hoşuma gitti. Hibrit dizel. Dizel biliyorsun çevreye en fazla zarar veren şey. Evet. Onu hibritle buluşturmuşlar. Kaç litre yakıyordur o ya şehir için?
Hiç
yakmıyor. 3 litre falan. Orada var.
Yani tükürüyorsun benzin de
boşluğun içine. Abi şarj etmiyorum bunu. Gidiyor
abi zaten adam. Mercedes, BMW falan mesela Türkiye'de boş. Türkiye'de en iyi arabayı ben sana söyleyeyim. Ford abi. Neden biliyor musun? En çok kullanılan araba o Türkiye'de çünkü. En çok kullanıldığı için en iyisi de odur kesin. Çünkü biliyorsunuz bir şey en çok yapılıyorsa.
En çok kullanılan araba bu arada Ford değil.
En çok şey yapılıyorsa.
Hatta Ford'un son dönemde konuşulan şeyi var.
Pardon Opel olsun fark etmez.
Binek otomobil içinden çıkabilir
ne
falan
söyle,
deniyor adamlar için.
En iyisi ne sen söyle. En çok hangisi kullanılıyor? Sen söyle Türkiye'de beraber görelim.
Valla şundan sokağa bakıyorum Land Rover görüyorum. Birisi demiş ki bu adamın demiş işte şöreki ciplere karşı falan bir şey var. Valla var yani ben çok şu anda parayı kırsam bir şekilde Land Rover alırım bir tane. Hatta içinde yatar uyurum.
O ama kötü araba. Çok kullanan
3 artı 1 boyutu abi onun.
O kötü araba abi. Çok kullanan yok onu.
Zaten herhalde o yüzden de olabilir. Şüphelerim var.
Land Rover en çok arkadaşlar.
500 bin euro muydu neydi ya? En son 1,5 milyon 1500 yok 1 milyon 500 bin euro muydu söyleyemiyorum. Öyle bir rakamı var. Bir şey var ya o araba harbiden.
Ütopik
öyle bir
yani.
Ütopik. Benim tüm mal varlığını topluyorsun, o araba yetmiyor.
Ya benimkinin de yarısı sence.
3 artı 1 ev veriyorsun. Alamıyorsun ya. Düşünsene ev.
Orada yaşıyorsun değil mi ondan sonra?
Da? Yaşayamıyorsun da. Çünkü onun bir de vergisi var. Ödeyemem büyük ihtimalle onun vergisini.
Kaçarsın, ödemezsin.
Valla öyle bir
çekerler
şey.
Çekerler bir yere, orada durursun böyle. İçinde. Manyamış değil mi? Land Rover biniyorum diye.
Bu arada dostlar, Fortnite oynuyorsunuz herhalde. Ben oynamıyorum ha bu arada. Ben oyunu sevemedim ya. İzlerken de keyif almıyorum. Mobil oyunun büyük ekranlı versiyonu gibi.
Ben bu konuları konuşmuyorum.
Ama tabii halkımız istemiş, sevmiş, beğenmiş. Gerçi İngiliz halkından bahsediyoruz ha. O da şey değil. İngilizler sevmiş yani.
Mesut Çevik'in nereli olduğu belli oldu. Halkımız ağzından kaçırdı.
Aşağı yazalım mı? Oylamayı açayım mı? En iyi oyuna sizce hangisi diye.
Onu ama sonra yaparız, yapacağız ya.
Tamam, yapalım, evet. Yapacağız olsun. Bu arada ikisinin özel ödülleri olacak ha. Bir yere ayrılmayın.
Şimdi görüşmek olmayacak üzere. Ya bir yer olacak.
Hoşçakalın. Bekliyorlarmış ekran başında. Bay bay.
İkisi bir 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.